105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler başladı. Radyoların başındakilere iyi akşamlar. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da 18 ile 20 arasındaki saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bu serince ve hafif çiseleyen yağmurlu hava bakalım şehrimize neler getirdi, bunları konuşacağız sizlerle birlikte. 2 saatimiz var. Bu 2 saat boyunca sadece biz konuşmayacağız. Sizlerin de bize katılmanızı, sohbetimizi renklendirmenizi, şekillendirmenizi istiyoruz. ve hemen telefon numaralarımızı bize ulaşma yollarınızı hatırlatmak istiyoruz. 0312 alan kodumuz 444 11 12 TRT FM'in telefonu. 0312 alan kodumuz 444 24 06.
Doğru.
Ankara Radyosu'nun telefonu, buradan bize ulaşabilirsiniz. Bunun dışında
Radyo 1'in telefonunu da vermek ister misin yoksa onu bir sonraki saatte mi verelim?
Radyo 1, Radyo 3, Radyo Türkü, Radyo Name.
Onu da TRT şeyden alsın.
TRT Name.
TRT FM abi.
TRT FM'den. Çünkü her radyoda kendisi sadece iki tane dışında bir numara verilebiliyor. Evet.
Beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik posta adresimiz ve gözdemiz Twitter hesabımızda beraber ve solo kullanıcı ismiyle beraber ve solo'yu bitişik yazarak Twitter'da bize bulabilirsiniz. Mesajlarınızı Twitter üzerinden de bize ulaştırabilirsiniz diye bunları hatırlatalım. Ve
sözü bir an önce bize atmak istiyorsun değil mi?
söz sizlerde. Neler yaptınız?
Ben nerelere götüreyim bunu? Ben nerelere götüreyim bunu? Evet. Bugün güzel tatlı başladık. Tatlı bir başlangıcımız oldu.
Tatlı başladık. Öncelikle şey soracağım. Biz buyurun. Niye bugün trafik bir değişik, bir enteresan?
Bugün çünkü bir takım olaylar vardı Ankara'mızda, başkentte. Hiç haberleri izlemediniz mi bugün?
Ben bugün
sırf arabada mı oturdunuz bugün? Yani daha ilk günden sabahtan akşama kadar arabada oturdunuz, oraya mı yemek istiyorsunuz?
Yok canım,
dışarıdan
oraya yemek falan istemedim. Gerçekten hiç televizyonu da seyretmedim. Radyoyu da açmadım. Öyle kapandım. Kendi içimde karanlık bir odam var benim. Oraya kapanıyorum. Saatlerce düşünme fırsatı elde ediyorum.
İşte sıra ya da şeyler vardı.
Evet, olaylar vardı.
O yüzden işte protesto gösterileri vardı. İşte polis sayısı da fazla zaten orada.
Evet,
şu anda da yoğunluk devam ediyor. Bu tarafa doğru gelmekte olan
dinleyicilerimize
Ankara Radyosu tarafı, Sürüye'den Ulus'a doğru.
Her tarafta yoğunluk var, öyle rahatlıkla söyleyebilirim.
Eskişehir yolda kalabalık.
Eskişehir yolu kalabalık. Efendime söyleyeyim.
Ben şey diye düşündüm. Sen arabayı yeni aldığın için daha yavaş geliyorsundur diye düşündüm.
Yok, yavaş değil de sakin şey bir... Nasıl derler, o sinir sahibi, o ne bileyim bir an önce her şeye böyle bir parlayan adam gitti. Onun yerine Muniz. Ege Kayacan'dan bile Muniz'im yani, kedi gibi. Hiç böyle
Kadir Şinas mısın, Ali Cerap mısın bu konuda?
Vallahi ezber bozanım.
Tebrik ediyorum. Ege Bey, sizler neler diyeceksiniz bu güzel
söz sende Ege.
Perşembe akşamında.
Bu güzel perşembe akşamında bir kere ben gururlu bir ebeveyn olarak stüdyoya geldim. Biliyorsunuz sabah saatlerinde kızımın ve kızımın arkadaşlarının sınıfta böyle yarı yıl tatilinden önce bir küçük resitalleri mi, konserleri mi denir artık, ne dinletileri vardı.
Bu yasal değil mi?
Yasal derken ağzınızdaki baklavayı yanağınızın kenarına biraz daha iterseniz belki ne demek istediğiniz anlaşılır Fahri Bey.
Yasal değil mi yani, ben ortalık biraz karışık ya o açıdan.
Sen bir önceki soruyla ilgili mi sordun musun?
Toplandılar falan deyince, arkadaşlarıyla toplandı falan, ne yaptı çocuklar protesto gösterisi mi, ne yapıyorlar diye ben de bir ebeveynin arkadaşı olarak telaşlandım doğrusu.
Şimdi Fahir Bey, ben hani, ben genel konuşacağım, siz kafanızdaki soruya cevap alabiliyorsanız. Ben yasal diyeceğim ama tam hukuk mevzuatı tam bilmediğimden bana yasal göründü. Yani öyle bir yeraltı organizasyonu gibi değildi. ve orada bütün veliler böyle çocuklarını gururla izlediler. Nasıl diğer çocuklara bakıldı, diğer çocuklar izlendi mi onu bilmiyorum da, ben mesela bizim kızdan gözümü alamadım. Diğer çocuklar ne yaptılar, ne ettiler, şarkıları güzel söylediler mi, dansları güzel yaptılar mı, o konuda hiçbir fikrim yok. Yıllar sonra ilk defa ben böyle bir şeye gidiyorum.
Yıllar sonra dediğin herhalde ilk kez bir kere kendi müsamerene falan gitmişsiniz.
Yok, kendi müsamereme de değil. Yani çocukken annenin yanında çanta gibi dolaştırılıyorsun ya. Yani böyle bir oraya gitmeyelim orası sıkıcı deme şansın yok. Gerçi bugün bize 3 yaşındaki çocuk oraya gitmeyelim orası sıkıcı deyince yapacak bir şeyimiz kalmıyor da, ben zamanında.
Yani ne tip yerleri sıkıcı buluyor bu arada? Yani nedir
her
o?
Her yer olabilir yani.
Olur mu canım, ben en son yani en son görüşümde değil de bir kere hatırlıyorum, büyük oyuncakçıya gideceğiz diyerek havalara uçuyordu.
Tamam orada tabii ki hiçbir hangi çocuk oyuncakçıya sıkıcı der.
Ama yani, büyük oyuncakçı dediğine göre küçük oyuncakçı diye de bir şey var. Kim bilir belki de ortanca oyuncakçı diye de bir şey olabilir yani.
Aslında marka vermeden konuşabilmemiz çok güzel. Çünkü ben böyle kendimce dükkanlara isimler taktım işte. Büyük oyuncakçı, şişko oyuncakçı. Ondan sonra
ne oyuncakçıları bileyim, fiziksel özelliklerine göre ayır.
Atlı karıncası olan oyuncakçı falan filan gibi böyle isimler koyarak şey yaptım. Yani tamam buralara gittiği zaman seviniyor da bazen hiç ummadığın anda oraya gitmedim orası sıkıcı diyor, tartışmaya giremiyorsun tabii. Ha, neden sıkıcı daha geçen gün deliriyordum falan diyemiyorsun. Neyse ben en son gittiğimde küçük bir çocuktum. Annemin bir arkadaşının ne kadar sıkıcı şeyler yaşıyorsun çocukken. Annemin bir arkadaşının kızının anaokulunun yıl sonu müsameresi vardı.
Annenin arkadaşının kızının anaokulunun yıl sonu müsameresi.
O kız da çıkacak orada. Rond mu yapacak? Üsküdar'a giderken büyük ihtimalle bütün rond dediğimiz şey bu değil midir? Kızlar peçe takar, erkekler fes takar.
Yok ya, o değil. Rond dediğin işte arı vız vız vız.
Ha, işte bu tip bütün şeyler.
Arı mı soktu? Arı bende bal yok falan böyle uçuşan şeyler.
Bir gün bir çocuk.
Çocuk eve de gelmiş, kimse yok, canlandırma.
O çok güzeldir ama. Yani, onu ben çok severim.
Bir gün bir çocuk mu?
Evet, onun hikayesi.
O bence de çok
acıklıdır. Bir de acıklıdır yani. Drama. Drama desen drama. Aksiyon desen aksiyon.
Hepsi var. Yani. Hepsi var. Bir de çocukluk yıllarında duyulduğu için böyle bir o çocukla özdeşleşmiyorsun da ya o çocuğun kendini rakip olarak görüyorsun. Ama o çocuğun en son yatakta yatması biraz hoşuma gitmişti benim.
Hayır, o hikaye o kadar kısa bitiyor ki. Yani o kadar. Bak, bir gün bir çocuk eve de gelmiş. Kimse yok.
Aslında
açmış.
Eve de değil, eve de gelmiş kimse.
Eve de gelmiş kimse yok. Açmış, bakmış dolabı, şekerde sanmış ilacı.
İçmiş,
hayır,
içmiş.
Yemiş, yemiş.
Yemiş mi, içmiş değil mi? Şurup içmiş.
Değil, bu renkli ilaçlar.
Şeker zannettiği için yemiş.
Yemiş, bitirmiş, akşama doğru
olur
bir sancı.
Olur mu canım, o şuruptur. Şurup olduğu için tatlıdır. Tatlı olduğu için çocuk yiyor.
Şekerde sanmış ilacı cümlesini sen nasıl...
Pekmez tipi bir şey sanmış
olabilir mi? Oktay'ın çocukluğu genelde Konya bölgesinde geçtiği için bu ne zaman şeker istese bana pekmez vermişler. O yüzden bu adam her şeyi pekmezle karıştırıp
yiyebilir. Bir kere o an değil ona. İkincisi Konya değil İzmir.
Bravo olsun. Bayağı bir yaklaştık. Sonra yemiş bitirmiş. Akşama doğru bir sancı. Kıvranmış yaptığından utanmış.
Şimdi bu şarkının sözlerine bakınca tamam çocuğun davranışından, o yanlış davranışından ders çıkarmamız bekleniyor gibi bir hava var ama ben yani çok küçük yaşlardan beri şunu soruyorum. Bu çocuğun annesinin babasının karnında hiçbir sancı yok mu? Ben nasıl ana babayım diye. Yani bu çocuk bir kere şekerle ilacı ayırt edemeyecek yaşta bir çocuk. Eve geliyor ve kimse yok.
Ve anahtarı ya da yani eve de gelmiş kimse yok. Anahtarıyla kendisi girmiş ve dolabı açmış.
Ve çocuk aç. Yiyecek bir şeyler arıyor. Açıyor dolabı. Ne bir şey yani çocuğa hazırlanmış bir şey yok. Yani
bir köfte koy oraya.
Köfte koy bir sandviç. Bir şey değil ya, ekmeğin arasına bir parça peynir koy. Bir ekmeğin üstüne salça sür, bırak oraya çocuk geldiğinde. Aç gelecek belli. Dolabı açıyor. Çocuk yiyecek bir şey yok. Başka dolabı açıyor. En son ilaç dolabına
kadar düşüyor. Eczan dolabını açıyor. Evet.
Açlıktan. Düşün artık. Eczan dolabının da onun yaşına göre yüksekte olduğunu düşün. Nasıl acıktıysa sandalye buluyor, koyuyor, oradan şey yapıyor.
Ama insan işte neye ihtiyacı varsa o seni çeker.
Eczan dolabı değil canım. Buzdolabını açmış. O dönem işte o haplar buzdolabında saklanıyor ya.
Doğru. Sizin evde eczan dolabı var mı Ege?
Bizim evde
dolabı var mı, yok
mu? Var. Dolap olarak değil.
Şu anda mı?
Sizde var mı?
Bizim evde de eczan çekmecesi var. O eski böyle hani camlı yeşil olur da böyle üzerinde şey vardır ya.
Kızlar.
Evet. Onlardan yok.
Ya şimdi yok canım, onlar zaten hani iş yerlerinde olur vesaire de olur. Hiçbir evde olmaz öyle şey.
Yok, vardı, bizde vardı. Biz işte kullanıyorduk belki.
Tabii şimdi annem baban öğretmen ya.
Evet.
İlla ki olmak zorunda. Onlar öyle özenir öyle şeylere.
Ben ailemle yaşarken bizim evde de vardı eczan dolabı.
Demek, ki yani. Bir tek bizim evde yokmuş.
Yokmuş
var. Biz ailece kimseyle görüşmediğimiz için.
Özenmeyle bir alakası yok. Olması gerekir. Eczan dolabı dediğin şey. Ha. Sen bize bakma, bizim imalatçımız.
Buzdolabı var işte ya. Buzdolabına konuyordu onu. Rafları kremdi, efendim tentür diyottu vesaireydi. Her şeyde doluydu.
Pillerin yanına hemen koyacaksın. Çünkü boşalan pilleri de...
Dolaba mı koyuyordunuz?
Ben koymuyordum da koyan vardı bizim arkadaşlarımıza. Ve benim bir arkadaşım şarj inanıyordu. Evet, şarj etti. Olur mu ya, bu şarjlı pil değil ki. Şarjlı pil diye bir şey var. Bir de şarjlı piller ne zaman çıktı bilmiyorum ama ben bunu söylediğime göre bayağı da bir büyükken olmuş bu olay.
Hmm.
O arkadaşım şeye inanıyordu yani. Pili koyduğun zaman buzdolabına dolduğunu düşünüyordu. Nasıl dolacak başka türlü bu pil? Dolmuyor abi, bunlar atılıyor. Hatta atık var, bir şey var. Çöpe atacaksın bunları falan. Cık, olur mu ya? Tekrar dolduruyor bunlar.
Allah Allah. O tip insanlarla arkadaşlık etmeyi istemiyorum Oktay.
Hemen kesiyorum. Hayır.
Çok doğru bir hareket. Sonra?
Neyse o rond da en sonunda da en acı tarafı dansöz çıkmıştı.
Aa.
Bir tane küçücük kızı. Ben yani herhalde o müsamere midir artık yıl sonu akşamına mı falan gittiğimde belki 10 yaşındaydım ama orada 3 yaşında kızın dansöz kıyafetiyle ve oyun havalarla sahneye çıkarılmasının ne kadar çirkin bir şey olduğunu o yaşımda idrak edebiliyordum. Ben yani, ama o yaşta
utandın mı?
Utandım. Bir huzursuz oldum da o zaman bunun acı bir şey olduğunu söyleyecek ya. İsmini koyamıyordum o gün. Ama huzursuz oluyordum. Bugünkü bu, ondan çok farklıydı.
Ama bu bir gelenek Ege bizde de vardı. Hatta ismini de rahatlıkla verebilirim. İlkokul hayatımız boyunca her sene dansöz olarak çıkardı. Büşra'ydı. Büşra da eğer bizi dinliyorsa
sevgili. Gelsin bir göbecik alsın diyoruz o zaman.
Ya yok hakikaten ben gerçekten bir de bir süre sonra onunla özdeşleşti. Ben ciddi ciddi bu işi profesyonelce yapabileceğini falan düşündüm o dönemlerde tabii. Sonra ama yani takip ettiğim kadarıyla herhangi öyle bir ne Büşra diye bir dansöz oldu ne de işte bir benzerlik başka bir isimle de belki başka isimle sahne hayatını devam ettirmiştir tam olarak bilemiyorum ama bizde çok normaldi. Hadi şimdi Büşra çıksın bize göbecikler atsın diye biz beklerdik.
Ya sen yani pili şarj ettiğine, buzdolabını şarj ettiğine inanın arkadaşımla görüşmemi istemiyorsun. Sen Büşra'yı bugün nerede bugün olduğunu demiyorum. Merak ediyorsun.
Abi nerede olduğunu merak etmiyorum canım. Yani bizde öyle bir durum vardı. O zamanlar için çok 9 yaşındaydım, 10 yaşındaydım. Yani.
O ikisi evlendi biliyor musun Fahir? Büşra ile Alper.
Ha.
Alper onların için mutlu bir yuvaları var.
Ne kadar
gerçekten
güzel.
Geniş bir buzdolapları
ve ağzına kadar dolu ilaçları var. Sonra Ege?
Sonra? O çok rahatsız etmişti. Bilmiyorum sizde de belki oynuyordur Büşra tahtaya gelip ama burada böyle bir dansöz kıyafeti giydirilmiş küçücük çocuğu görünce o küçük halimler huzursuz olmuştu. Bugün ondan eser yoktu. Yani gerçi bahsettiğim şey 20 yıl öncesinin anaokul anlayışı. Bugün eminim bizim anaokullarımızda da her şey çok
modern dans falan yapıyorlar.
Pedagojiye uygundur. Modern dans falan var yalnız bu arada anaokullarında. Biz biraz zamanda dolaşmıştık. Bizde haftanın bir günü modern dans, bir gün yoga dersimiz var, bir gün yabancı dil dersimiz var.
Değil mi?
Tabii canım. Veliler çünkü o artık biraz profesyonelleşti. Ben zamanda hatırlıyorum benim anaokuluna yazılmam söz konusu olduğu zaman anneannem beni evlatlık vereceklermiş gibi perişan olmuştu. Ağlıyordu her gitti yani. Çocuğu anaokuluna bu çocuk hassas bir çocuk. Bu çocuğu el üstünde tutmamız lazım falan filan diye. Gerçekten de ben anaokuluna uyum sağlayamayıp alındıktan sonra da şey diye anlatıyordum. Bunu işte anneannemin ağzından anlatıyorum. Müdür çağırmış annesine. Demiş bu çocuk nasıl bakıldı? Bu çocuk çok özel bir şartlarda bakılmış olması lazım. Bu çocuğu buradan alın burası buna uymaz falan diyerek beni anaokulundan uzaklaştırdığı anlatılır. Ama
sen atıldın mı anaokulundan?
Atıldım evet.
Atılmamış da
sigara tastik satıyordum ben çünkü anaokulun dışında. O
tasdiknamesini vermişler.
Ne canım şimdi senin?
Ve çünkü o sonra o benim şey dosyama işlendi ve bütün eğitim hayatım boyunca bende geldi.
Ve askerliğine kadar
anaokulundan atılışım.
Askerliğini şey yapamamanın, yedek subay yapamamanın sebebi de bu diyorlar.
Hep o anaokulunda uzun teneffüste şey yapmam yüzünden. 2 dakika geç girmem yüzünden.
Ben mesela anaokulundan kaçmıştım. O da mı acaba bende mi yedek subay olarak ondan yapamadım?
Oktay senin bütün şeyi incelemek lazım. Bilmiyorum dosyan bir gelsin bir bakmak lazım. Hayır yani şey dedin ki sen geçenlerde hani bu bir tane Teo var dedin ya.
Hı hı.
Sınıfın serserisi.
Evet.
Ondan sonra bunlara işte Teo böyle yaramazlık yaptı. Bunun dosyası işten ceza aldı. Bunun dosyası yok mu? Teo yazıyor dosyanın üstünde. Teo fotoğrafı Teo aç. İşte bugün şey yaptı.
Kaç gündür sen Teo'yu düşünüyorsun? Bayağı. Yani Ege'nin bahsettiği günden beri düşünüyorsun.
Teo'dan sana başka bir şey düşünemiyorum.
Bu arada yani böyle Teo da Alin'li sınıf arkadaşlarından bir tanesi. Alin dediğimizde Ege'nin melek yavrusu. Melek yavrusu dediğimizde 3 yaşında.
3 yaşında
yani
olur mu?
Teo da 3 yaşında. 3,5
yaşında. 3,5 yaşında Teo da.
Teo da öyle o yaşlarda.
3 yaşında. Tabii
canım o yaşlarda.
3'tür 5'tir Oktay. Ne olabilir yani en nihayetinde? Yani böyle bir şeyler yapılıyorsa demek o zaman da öyle yapılıyordu diye tahmin ediyorum.
Senin ne dediğin anlaşılmadığı için ben devam edeceğim. Sevgili dinleyiciler siz de çok zorlamayın isterseniz.
3'tür 5'tir. Ben onu anladım. 3'tür 5'tir.
Ya tutulmuyor muydu? Sen hani neden uyum sağlayamadın? Senin hakkında yaramazlıktan mı gittin? Ne oldu yani?
Beni aldılar.
Psikolojimi bozuyorsun. Seni aldılar. Durduk yere alır mı? Gönderiyorlar işte okula. Dersiz tasası sabah gönder. Akşam al gel zaten.
Uyum sağlayamamış
uyku işte. Uyku sersemi ol. Küt yatır sabah gönder. Hop. Büyüdü gitti çocuk işte.
Bir okula uyum sağlayamamak için en güzel yaşlar bence anaokulu yaşları, yılları.
Yani işte yani o ben yüzden kendi kızımdan biliyorum. Büyük ihtimalle uyum sağlayamadım ve anneannemin çok etkisinin olduğunu düşünüyorum. Yani o hani mesela biz kızın şimdi bir 15 gün hakikaten uyum sağlayamamanın ne olduğunu gördüm ben. Hüngür hüngür ağlayan bir çocuğu okula bırakmanın ne demek olduğunu biliyorum. Şimdi
bugün, alakası yok değil mi?
Şimdi hiç alakası yok canım. Yani böyle sen daha onun paltosunu asarken bir bakıyorsun yok olmuş.
Zaten arkadaşlarım, o günkü programlarımızda da konuşmuştuk aslında bir tanesinde. Bunun zamanla geçeceğini veliler de bilmeli diye.
Hatta veliler de yani abi, biliyorlar da yani.
Kıyamıyorlar nasıl oluyor?
Hani inanıyorsun da hiç gerçekleşmeyecek bir şey dönemmiş gibi görünüyor. Yani işte üst sınıflardan arkadaşlarım diyor. Ya bizimki de böyleydi, şöyleydi falan filan diye. İşte bir arkadaşımız şey diye anlatıyordu. Şu kaydıran tepesinde ağlardı bizimki. Ondan sonra indirmezlerdi. Öğle uykusunu orada uyurdu, üstünü örterlerdi falan diye şeyler anlatıldı. Yani o çocuk da neşeli arkadaşlar arasında koşan bir çocuğa dönüşüyor zaman içinde. Bunu biliyorsun, kendi kendini telkin ediyorsun. Tamam geçecek, tamam alışacak falan filan diye. Ama inanması zor bir şey. Büyük ihtimalle o dönemde... Yani şimdi biz mesela kıza ne yapıyorduk? O ne kadar ağlasa da okulun çok iyi bir şey olduğunu söylüyorduk falan. Böylece o alışma sürecine katkıda bulunuyorduk. Ama anneannem
fiştekliyordur kesin.
Tam tersi.
Fiştekleyerek o süreci biraz tabii.
Direkt anneannenin parmağı var bunda.
Ama fena da olmadı sonuçta.
Sana aslında hiç şey bu... diyor muydu? Sen şimdi gel eve gelince bir ağla, bir baygınlık geçir. Ve okula gittiğin zaman da krize gir. Yat yattığın yerde böyle böyle titre.
Onu çocuğa öyle açık söylemeye gerek yok. Bu bazı üstü kapalı laflardan anlar. Ah seni çok üzdüler değil mi? Ah falan dediğin zaman üzdüler mi? Ya, evet ya üzdüklerine göre şöyle bir ağlayayım ben falan diyerek şey yaparsın yani o havaya girersin.
Aslında mesela şeyi de merak ediyorum ben. Benim bizim ailede işte anne baba ve iki çocuk olduğu için... Mesela sen anneannenin de olduğu bir ailede yetiştin değil mi Ege? Mesela bunun böyle değişik bir, benim hiç anlayamayacağım şeyler olabilir. Mesela anne ve baba ne düşündü sen anneanne öyle deyince? Mesela öyle bir negatif tepki verdiler mi anneanneye veya ne alakası var canım? Çocuk ne kadar güzel gidiyordu işte. Anneanne yüzünden çocuğu almak zorunda kaldık falan gibi bir durum oldu.
O fotoğrafı doğru yorumlayacak bir yaşta değildim ben.
Yani hatırlamıyorsun.
Hiç hatırlamıyorum nasıl olaylar gelişti, ne oldu, ne bitti falan
daha
diye.
Daha sonra hiç bu olayı kaşımadın mı?
Bugünkü aklımla olayın nasıl geliştiğini çok iyi anlayabiliyorum yani. O tamamen anneannemin Bizans yürekli oyunlarıyla yani yufka yüreklilikten tabii kaynaklanıyor. Kendi değerlendirmesinden kaynaklanıyor. Onun etkisiyle gerçekleşmiş bir olay. O anaokulunun da sonunda bir yıl sonu müsameresi olmuş, onu biliyorum. Çıkamadım o yıl sonu
müsameresi. Sen ne kadar peki devam ettin okula?
3 hafta falan herhalde.
Ama yıl sonu müsameresini diyecek hakkın yok senin 3 hafta gittiysen.
Birinci daha sınıfta yeni... yapmadınız mı siz peki?
Şey yapılmadan alınmışsın.
Biz hiç müsamereci sınıflardan
değiliz. Ya birinci sınıfta okuma bayramı
denen bir şey varmış eskiden. Ben de hiç yaşamadım. Hayır yaşamadım.
Kurdelelerin takıldığı zamandır okuma bayramı.
Hayır okuma bayramı değil. Okuma bayramı dediğimiz şey okuma yazmayı sökülür vesaire. 29. Sene sonu gösterisi gibi düşün.
Tamam.
Ve ben okuma bayramında hakikaten şeydim. Yani
bir numaralı mısın?
Ha bir numaralı. Ben rondo oynamak istiyordum. Daha önce anlattım mı bilmiyorum.
Dur o zaman Twitter'a soralım. İlkokul müsameresine çıkan dinleyicilerimiz var mı ve ne yaptılar?
Tamam.
İlkokul müsameresi.
Tamam sonra gel.
Bu okuma bayramını merak ediyorum ben.
Benim faşa bir fotoğraf hadisem o ilkokulda anlattığım fotoğraf hadisesi var ya.
Ne hatırlamıyorum.
Ya fotoğraflar çekildi o dönemde işte 4 tane fotoğraf geldi. İşte bunları alacaksın da alıyor. Ben işte senin olduğun fotoğraflar. İşte bir toplu fotoğraf var. Bir işte müdür beni öperken. Bir işte oradan çekilmiş falan filan fotoğraflar.
Müdür seni öptü.
Müdür
yani,
beni öperken. Çok önemli fotoğraftır. İlk kez hayatımda bir müdür beni o zaman öpmüştü. Sonra ne müdürler güzel öptü. Neyse. Sonrasında işte fotoğraflar verildi. Sonra bunun parası verilecek tabii. Ben eve geldim işte bunlar fotoğraflar. İşte babam dedi ki işte 4-5 tane fotoğraf getirdim. Bir tanesini aldı. Bunları geri götürdü. Ben de çok utangaç bir çocuğum o zaman. O fotoğraflar ama ben götüremem nasıl yaparım falan diye. Evden 3 kere hırsızlık girişimlerim vesaire diye anlattım. 6 ay boyunca etmeyeyim unutmuşum. Falan diye. Tabii bunu evde de saklıyorum. Şeyde de saklıyorum.
Evde de diyorsun fotoğrafları.
Ve sonrasında ortaya çıktı. Fotoğraflar ortaya çıktı. Gerçekten ne derler?
Kim travmatik ortaya çıkardı? Evde mi?
Annem çıkardı en sonunda.
Sen okula götüremedin yani.
Ya götüremedim işte annem gitti şeyle kotu. Bir 3-4 tane fotoğraf olay oldu o zaman herhalde çok kıymetli bir şey zannedersin.
Ne oldu parası verildi mi yoksa fotoğrafları
mı hatırlamıyorum verdiniz? Da bayağı bana sövmüşlerdi onu hatırlıyorum yani. Ama ağır konuşmuşlardı.
En heyecanlı yerini hatırlamıyorsun Fahir. Yani ben şimdi merak ettim.
Ben anlatırım da burada anlatamam.
Hayır o fotoğrafların parası mı verildi? Yani verildi. Aile mi kazandı okul mu kazandı onu?
anladığım kadarıyla...
Kaybeden sen oldun
da. Kaybeden ben oldum da öğretmenimle ailem bir anlaşma yaptılar.
Ne kadar güzel. Keşke benim de böyle bir hikayem olsa. Okuma bayramım olmadı benim. Ablamın okuma bayramından fotoğrafları var hala.
Benim de var. Keşke getirseniz.
Benim yok. Benim okuma bayramı diye bir şeyler senin de yok Ege.
Benim de yok. Ben okuma bayramı mevhumunu bile bilmiyordum. Şu anda ezikliğini ve eksikliğini hissetmeye başladım.
Ben size okuma bayramımı anlatayım. En büyük hevesim böyle bir ronta çıkmak. Ront çünkü nasıl diyeyim size adeta sen Broadway'de sahneye çıkmak gibi benim için o dönemde. Nasıl imreniyorum bir ronta seçileyim diye. Ama şimdi ronta çıktığın zaman da onun kostümü var vesairesi var.
Onun hakkını i̇şte, vermek lazım.
O zaman da erkekler arı kılığındaydı. Kızlar kelebek kılığındaydı. Ondan sonra ya erkeklerin kıyafeti böyle bir sarı siyah tişörtler bulmuşlar. Ondan sonra uyduruk aslında şimdi gözümün önünde canlandı. Gerçekten uyduruk ama o dönemde en güzel kıyafet oymuş gibi geliyordu. Neyse seçilemedik. Büşra'nın olayı belli zaten o dansöz olarak çıkacak standart. O zaman sözleşmesini öyle yaptı 5 yıllık hatta burslu okudu yani. Ondan sonra bana işte bir şeyler aranıyor. Hani herkesin de bir bireysel toplu olarak koro var şarkılar söylüyorsun vesaire ama bireysel nasıl? Olarak bir şeyler yapman
şey
lazım.
Mi? Herkes aynı arı aynı tipte
hayır,
arı.
Hayır canım rond yapan grup var. Şimdi
ha, rond işte, yapan gruptakiler arı erkekler.
Şey, erkekleri arı kızları kelebek onlar çıkıyorlar sahneye bilmem tamam. Nesi var. Öbürü işte şarkı söyle tek başına. Bizim bir Esra vardı. Çok güzel Türk sanat müziği icra ederdi. Şimdi hani bu televizyondaki yarışma var. Onlar falan. Solda sıfır kalır. O derece. Ondan sonra yaşlı yaşlı konuşayım da daha net. Yıllar önceydi evlat. Ondan sonra bana bir şey aranıyor. Bir şey aranıyor. Öğretmenim en son getirdi bir tane. Sen dedi şiir oku dedi. Şiirden tiksinmemin sebebi de budur.
Sen bir köşe bulamadın mı yani?
Daha açıkçası bir köşe bulamadım.
O zaman tabii şey de yok. İlginç bilgiler vereceğim bir köşe yapabilirim
tabii canım, falan. Tabii mesela zararsız bilgiler. Ya siyah beyaz perdeler falan hiç yok o zaman. Ondan sonra hatta hakikaten okulumuzun perdelerini baba yaptırmıştı. Kadife kırmızı perdelerden. Neyse.
Ve de hala fotoğraf 4 tane fotoğraftan para mı istediler sizden?
Ya canım orada çalıştığı bankanın şeysi vardı işte o perde.
Neyse ayrıntıya girmeyelim.
Ayrıntıya girmeyelim. Neyse bana bir şiir bulundu. Şiirde yani gerçekten şimdi hatırladıkça yazarını falan şey yapmak istemem ama saçma yani o zaman çocukken bile bana saçma gelmişti. İşte bu dilim diyorsun. Dilini çıkarıyorsun.
Ne diye.
İstemiyorum.
Beş parmak, beş parmağını gösteriyorsun.
Sen
falan.
İstemiyorum demedin tabii diyemedin.
Sen bizim öğretmenimizi pek tanımıyordun galiba. Öyle bir...
Ben ne senin öğretmenini tanırım ne babanı tanırım onu söyleyeyim var ne de müdürünü. Seni öpen müdürünü tanırım.
Neyse. Bazen seni tanıdığımıza bile emin değiliz falan.
Ondan sonra işte tabii benim öyle bir cevap ben yani bir cevap değil yani ben zaten çok çekiniyorum öyle bir şey söylemem mümkün tamam dedim yaparım. Ondan sonra bir akış belirlenmiş. Baktım akış nerede falan diyorum akış orada hazır arada işte sahneye gelen işte oradan hadi diyorlar sahneye fırla şeyini yap esprini yap şakanı yap rontçular geliyor arılar vızdoğana falan filan derken ondan sonra nasıl darlandım sıra bana yaklaşıyor derken bir de ilk başta çok hevesli oluyor o kalabalık da aileler.
Evet.
Yarım saat sonra işte Ege'nin bugün dediği gibi bir darlanıyorlar. Herkes bir dışarı çıkıyor bir de uğul uğul bir şeyler oluyor. Kendi aralarında sohbete dalıyorlar. Yani
havasız
çocuklar
oluyor şey, tabii içerisi bir de şey
esnemeler efendime söyleyeyim nazar nazar üstüne binmeler konuşmalar derken ben bir yandan da sahneden içeriği gözetliyorum. Baktım 2-3 kişi var. Dedim ben de okumasam kim fark edecek diye. Ben pırr gittim. Sen...
Nereye gittin Fahir? Bilardo'ya mı gittin? Halı sahaya mı gittin? Bir ilkokul öğrencisi olarak
gittim,
kaçıp
Üstekine.
Nereye gidebiliyorsun?
Ya ben zaten ben oradan çıktım. Ne diyeyim? Şeye çıktım işte bahçeye falan çıktım. Ondan sonra oralarda dolandım. İşte bir yarım saat sonra geldim. Ha, nasıl beni arıyorlar? Fellik. En son tabii intikam çok güzel alındı.
Fahir o noktada kalalım. Fahir'in intikamı neymiş onu göreceğiz.
Fahir'in değil,
ama
Fahir'den alınan intikam.
Dinleyicimiz bizimle birlikte. Burcu Hanım iyi akşamlar.
Fahir Bey'in intikamını duymadan kendiminkini anlatamam.
Yok lütfen sizi dinliyoruz. Fahir Bey'in intikamı çünkü gerçekten...
Fahir Bey'in intikamı gerçekten çok sert.
İki dakikaya sığacak bir şey
değil. İki dakikaya sığacak gibi değil. Burcu Hanım sizi bekletmek istemeyiz.
Kaç yaşındaydınız Burcu Hanım?
24.
Nerede okudunuz ilkokulu?
İlkokulu Akış Öğütçü İlköğretim Okulu'nda okudum İzmir'de.
İzmir'de?
Evet.
Peki efendim.
Var mıydı orada okuma bayramı?
Vallahi ben okuma bayramını hatırlamıyorum. Yani öyle bir şeyi hani şey ben de kurdele almıştım ama okuma bayramını hatırlamıyorum.
Okuma bayramı ben de kurdele hatırlıyorum.
Okuma ya çok özür dilerim okuma şey. Bayramı kurdele konusunu bölmek istemem ama Burcu Hanım biraz daha telefona yaklaşarak konuşabilir misiniz rica etsem?
Alo.
Çok güzel geliyor şu anda tamam. Sesiniz tamam.
Daha çok bağırıyorum genelde bağırıyorum telefonla konuşurken ama.
Ne bağırıyorsun bağırmam. Burcu diyorlar değil mi? Evet.
Evet. Şimdi ben esas şeyi anlatayım anaokulunda.
Buyurun.
Anaokuluna ben de gittim.
Nerede gittiniz bu arada? Nerede? Hangi? Nerede oluyor bu olay?
Benim annem babam PTT'de çalışıyordu o zaman. Oranın kreşiydi daha doğrusu.
Ankara'da mı?
Yok, İzmir'de.
Ha, İzmir'de, özür dilerim.
Ha evet. O da İzmir'deydi. Ben şey olmuş. İki sene mi kaç sene gittim hatırlamıyorum. Gerçi ben 8 aylıktan beri falan kreşe gidiyorum ama orada 2 sene gittikten sonra diploma veriyorlardı. İlkokula başlayacaksın diye. Ben onu alamamıştım. Çünkü annem bir sene evde kalmıştı. Evet. Yani emekli olmuştu. Çok üzülmüştüm. Hala abime, anneme kızarım. Niye beni bıraktın? Bak oradaki diplomamı alamadım falan diye.
Ama
hırs yapmıştım yani.
Siz ama 8 aylıkken gitmeye başladığınıza göre 2 yaş 8 aylıkken yaklaşık olarak bir diploma vermeleri gerekmiyor mu size?
Tabii canım, hak ettim ama vermediler işte o zaman. Farklı bölgelerde gittiğim için.
Emekliliğini yemişler resmen. Evet.
Şöyle olabilir. Geçmişe yönelik.
Evet.
Sigortanız ödenmek kaydıyla saydırabilirsiniz.
Evet, saydıramadık işte o zamanlar. Öyle oldu. Bir de şeyi anlatacağım, ben ortaokulda genelde böyle ben şey konumundaydım. Hani yönetmen diyelim. Hani rondo oynamanın dışında tiyatro falan yazmıştım o dönemde. Hani bu şey vardı, Tatlı Kaçıklar'da bir adam vardı.
Mafya olan mı?
Ha, mafya olan.
Daha bugün Ege ile bahsettik nedense. Evet.
Ya işte onun tarzında böyle bir şey tiyatro dediğim işte 10 dakikalık bir gösteri. Evet. Orada bir arkadaşım vardı. Onun o hani yönetiyorum ya ben. Onun oyununu beğenmemiştim. O arkadaşı çıkartıp onun rolüne ben girmiştim. Yani bu kadar şimdi üzülüyorum onu yaptığım için ama.
Ama bir yönetmenin gerektiği zaman yapması lazım olan bir şey bu.
İşte yani. Ama şimdi diyorum ya belki de olsaydın. Yani öyle tabii şaka yolla anlatıyorum ama gerçekten öyle oldu yani.
Bu arkadaşınız belki de travma yaşadı. Belki de onun oyunculuk kariyeri yani çok yetenekli birisini belki de kendi hırslarınız ve kendi
evet.
Kişisel egolarınız yüzünden diyelim belki de.
Evet.
Yaktınız onu.
Evet.
Adı neydi arkadaşınızın?
Derya'dı. Hala hatırlarım. Görüşürüz arada bir.
Ha, görüşüyor musunuz? Belki de Derya bir yerlerde Fahir'in demin anlattığı gibi birilerini anlatıyordur. Yani işte evet. Ben de o oyunda oynayacaktım. Son anda yönetmen dediysem bizim sınıftan bir kız böyle aldı beni görevden, şeyden evet. Oyundan diye.
Evet, öyle olmuştu yani.
Neyse.
Benim de bu. İnşallah.
Gönlünü alın canım o zaman, eğer hala görüşüyorsanız ne olacak?
Ya şimdi açıkçası hatırlatmıyorum yani. Onun utancıyla yaşadığım için hiç söylemiyorum böyle olmuştu diye.
Ama bu olay eğer bir yere bağlanmazsa, bir noktaya bağlanmazsa hayatınızın çeşitli dönemlerinde karşınıza muhakkak gelecektir.
Doğru söylüyorum. Ben kalleşim, ben...
Ha yok canım, estağfurullah. Kalleşlik anlamında böyle... değil de bunu
yok,
bir nihayetlendirmeniz lazım.
Evet. Çözüme.
Peki Burcu ben. Hanım, siz ilkokula başlamadan önce okuma yazmayı bilen çocuklardan mıydınız?
Yok, ben bilmiyordum o zaman. Yani o ilkokulda öğrendim. Hani anaokulunda okuma yazma öğretmiyorlardı bizim. Kreşte daha doğrusu.
Öyle bir yeteneğiniz yok muydu kendi kendinize öğrenecek?
Yoktu. Öğrenmedim yani. İlkokulda öğrendim.
Aa, ne kadar güzel. 8 aydan beri. Yani hiç aileniz demedi mi? Çocuğum 8 aylıktan beri gönderiyoruz seni. 6 yıldır anaokuluna gidiyorsun. Ey insan!
Evet. Yok demediler. Bir yılın eksikliği var falan, ben de öyle düşünüyorum.
Şu anda nerede okuyordunuz Burcu Hanım siz?
Şimdi ben mezun oldum artık. Maden mühendisiyim ben. Mezun oldum.
Maden mühendisisiniz. Evet. Yani siz okulu kreşten itibaren uzatmaya başladınız anladığım kadarıyla.
Kreş evet. Yani daha doğrusu ben üniversitede uzatmadım da erken aldım yani. Erkenden gittim de hani üniversitede uzamasın diye.
Ha, o geçmiş evet. Kayıp bir seneyi böylece evet. Kapatmış oldum.
İşte bilinçli evet. Öğrencinin de yapması gereken bu. Erkenden uzatıp sonra evet. Zamanında bitirmek.
Evet öyle yaptım.
Çok teşekkür ediyoruz. Peki.
Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.
İyi akşamlar Burcu Hanım.
Ve beraber ve solo sohbetlerin telefonunu hatırlatalım dinleyicilerimize. Siz de ilkokulda ronta efendim yıl sonu müsamerebesine veya benim hala ne olduğunu anlamadığım okuma bayramına aktif olarak katılmışsanız neler yaptığınızı, nasıl yaptığınızı bizle paylaşabilirsiniz. 444-2406 telefonumuz, beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik posta adresimiz. Twitter'da da beraber ve solo ismiyle bize bulabilirsiniz. Bitişik yazarsanız ve deniyoruz Fahir'in intikamına. Daha doğrusu Fahir'den alınan intikamı, çünkü şöyle bir durum var anladığım kadarıyla. Fahir sahneye çıkmadan kayboluyor ortadan.
Sırası gelmesine yakın.
Kimse fark etmez diyerek daha sonra
fark ortalık
karışıyor. Yani Fahir şimdi tabii o günkü aklınla sen şey diye düşün. Aman canım bir şiirde eksik okunsun diye düşünüyorsun evet. Ama senin ortalarda görünmemen küçük bir çocuğun okuldan kaybolması demek.
Aha, yok hiç öyle bir şey yoktu canım. Şimdi sizin gibi değil de ebeveynler. Oho.
Ha bu akşam evde bir tabak fazla yemeğimiz var diye mi düşünüyordu? Anne babalar çocuklar kaybolunca seviniyorlar mıydı? Canım, o adam başı ikişer köfte fazla mı yiyeceğiz?
Çok zaman? Samimi söylüyorum, ben o yaştayken tek başıma.
Kaç yaşındasın Fahir?
İşte 6-7.
Tamam.
İşte burada oturuyorduk, Sıhhiye'de oturuyorduk. Ben böyle boş zamanlarımı saman pazarında falan geçirirdim yani 6 yaşında, 7 yaşında bir çocuk olarak. Hani o şey değildi. Hiç aile nereye kayboldu bu değil. Yani tabii gelmen yani giriş çıkış saatleri belliydi. Onun arası serbest.
Arası önemli değil.
Yani serbest zamandı. Ondan sonra işte bir süre sonra tabii sıkılıp geri döndüm. İşte derken bir ensemde bir el neredesin sen diye öğretmenim. Ondan sonra işte ilk falan filan deyince beni artık bir de salon boşalmaya başlamıştı. En acı kısmı da oydu yani nasıl diyeyim. Bayağı %80'i falan boşalmıştı.
Sen yakalandın mı daha bitmeden?
Yakalandım tabii bitmeden. Hani bitecek artık falan.
Daha çirkinleşti hikaye. Sen keşke kaçmasaydın.
Çok çirkin yapacağım. Keşke boş masalara şiir okudum. Hem de saçma sapan. Bir de beni böyle şey yaptılar. Ben sahneye çıkmak istemiyorum bir yandan da diretiyorum.
İttire ittire çıkardılar seni.
Valla hakikaten ittirerek çıktılar. Böyle şöyle söyleyeyim. Perdenin arkasından bir şey diye atıldım perdeye.
Ezbere mi okuyorsun peki yoksa kağıttan?
Ezbere okuyorum da bir de nasıl onu da uydurdum bu dediğin falan diye böyle genel bir toparlama yaptım. Ondan sonra hadi bakalım güle güle oldu yani.
Şimdi benim şöyle bir içimde kalan bir şey var. Mesela bizim ilkokulda çok neşeli, eğlenceli bir sınıfımız vardı ama kendi içimizde şey yapardık. Hakikaten de öğretmenimiz bu konuda bizi çok teşvik ederdi ama nedense hep kendi içimizde kaldık. Böyle son saatlerde işte taklitler yapılır, şarkılar söylenir, işte skeçler yapılır falan filan ama büyük bir organizasyonla okulun karşısına hiç çıkılmadı. Ben o sınıf içindeki olaylarda etkindim. Ama işte ben 4. sınıfta mıydım, 3. sınıfta mıydım hatırlamıyorum da Mazhar Fuat Özkan'ın Eurovision'da Diday Diday Day fırtınası estirdiği sene.
85 olması
85,
lazım.
85. Ne yapıyor? İşte benim 4. sınıfta falan olduğum yıl. O yılın sonunda 4B sınıfı yıl sonu müsameresini yaptı ve 3 tane çocuk beyazları giymişler. Beyaz gömleklerle Diday Diday Day playback çalıyor. Yakalarında karanfil. Hatırlıyorsunuz koreografiyi
tabii
herhalde.
Tabii canım,
hatırlamaz mısın? Day Diday Day deyince de karanfiller çıkarılıyor ve atılıyor. Bu müsamereyi yapmışlardı.
Sen ben, yoksun değil mi?
Ben yokum tabii canım. Biz izleyici olarak şey yapıyoruz. Kıskançlıktan nasıl şekillere girdiğimi... Bugün
hemen anneannene gitseydin.
Anneanneme gittim. Zaten anneanne böyle olmayacak bu iş falan diye. Yavrum sen en güzel karanfilleri atarsın diye. Hemen o benim her zaman olduğu gibi gazımı almıştı o gün ama... Evet. içimdeki o kıskançlık ateşini söndürmenin tek yolu o sahneye çıkıp ondan sonra bir şekilde diday diday day söyleyip karanfil atmak. Ondan sonra bastırdık sınıfta böyle şey yaparak. Daha doğrusu birilerini örgütledim. Şey yapalım. Yıl sonu rontu, yıl sonu rontu yapılsın falan. Biz de yapalım bir şeyler falan diyerek. Ondan sonra bu arada benim derdim de sadece diday diday day deyip karanfil atmak. Bir şeyler ayarlandı. Ondan sonra çok hazırlıksız ama ne derler bir şekilde kotarılacak bir gece düzenlendi. Acayip eğlenceli oldu. Bir şey arkada bizim ilkokulun güzel bir sahnesi vardı. Gerçekten de böyle hatta şehre gelen bazı tiyatro.
Büyük kumpanyalar.
Büyük kumpanya. Kenterlerin mesela kullanabileceği böyle güzel bir sahnesi vardı. Arkada daha önceki yıllarda oynanmış oyunlardan kalan dekorlar, aksesuarlar falan vardı. İşte böyle çıktılar baktık hazırlıksız bir günün şeyi ne derler temsili. Seyircilerde de bir tatlı bir sıkılma falan yarattı. Biz işte böyle sınıftaki birkaç çılgın gençle falan arkadan değişik kostümlerle maymunluklar yaparak geceyi biraz yükselttik. Final olarak diday diday day diyeceğiz. Ve o ana kadar düşünülmemiş bazı şeyler ortaya çıktı. Mesela hiçbirimiz beyaz giymemişiz. Ondan sonra ben o şey yani masar olarak ortada yer almam gerekiyor. Bu durumda herkesi de benim şey yapmam gerekiyor. İki tane arkadaşımı da benim gibi gömleklerini, kazaklarını çıkararak beyaz fanilelerle ve atletlerle. Ki bunlardan bir tanesi Can'dı ve Can'ın atleti de abisinin atleti olduğu için o ne denir o atletin hani askısı. O yani hakikaten böyle neyse cüretkar bir şeyi vardı.
Dekoltesi.
Dekoltesi vardı. O Can hakikaten de böyle değişik bir kıyafetle çıkmak zorunda kaldı. Ondan sonra
iyi çocuk yine
ama zaten o çocukların üstünde ben doğru düzgün duran bir fanile görmedim.
Doğru, o da var. Ancak şöyle bir durum
var. Hani üreticileri bir düşünmüyorlar. Evet.
Özkan ne oldu? Fuat mı?
Falan onu çok hatırlamıyorum. Ben mahzar olduğumu hatırlıyorum ama karanfil almayı unutmuşuz. Aynen. Karanfil de okulumuzda böyle bir botanik deryası olmadığı için bahçeden karanfil de bulamadık. Çirkin böyle bir çiçekler işte. Atılamayacak çiçekler. Ve bir diğer sıkıntı atletlerin cebi olmadığı yok. İçin.
Nasıl tutturdunuz?
Yapıştırarak.
Olsun iyi bir çözüm o.
Ama ondan sonra dayıcılar bir müzik de yok. Ondan sonra bir şekilde çıkılıyor oraya.
Müzik nasıl yok ya?
Playback yapacak müzik yok.
Siz kaset yok, bir şey yok.
Biz söylüyoruz. Daha acıklı bir şey söylüyoruz.
Sözleri bilmiyorsunuz.
Ben biliyorum ezbere baştan sona da canın hiç haberi yok.
Zaten haberi olsa atlette kalır mı? Yani onu söyleyeceğim.
Ben. Öbürü de hiç biliyor. O kadar hıcıydı ki. Daydi day day diye böyle söyledik. Çıkmıyor şeyler. Ondan sonra bir de karanfil biraz şey nasıl diyeyim kütlesi olan bir şey. Ergonomik olarak da atmaya uygun bir şey. Yani atıyorsun gidiyor. Bizim topladıklarımız gelincik gibi böyle. Neredeyse tüy gibi bir çiçekti. Ve onlar attık gitmedi. Zaten can şeyini sökemedi. Onu sökerken yaprağına yapıştırmış. Sapı kalmış. Böyle bir çirkin şeyle rondla çok özendiğim kariyeri. Sahne hayatım çok çirkin başladı ve çok çirkin devam etti sonrasında da.
Geçmiş olsun diyoruz seneler sonra. Gerçekten kolay kolay atlatılacak bir şey değil bu. Anı değil. Hatta kolay kolay anılar değil.
Nane değil diyecekti Oktay.
Görüşüyor musunuz peki Can'la?
Can'la görüşmedik sonradan.
Ötekinin ismi neydi?
Fuat. Öbürünü hiç hatırlamıyorum.
İsmini de mi hatırlamıyorum?
Atletini görsen tanır mısın?
Atleti görsen bugün bile tanır. Yani Can mesela bugün nasıl bir adamdır onu gözümde canlandıramıyorum. Belki de insan yıllar sonra ilkokul arkadaşını gördüğünde şıp diye tanıyordur. Bana öyle pek bir denk gelmedi ama şeyden eminim. Atletle görsem Can'ı yıllar sonra bile tanırım yani. Gözünden tanırım. Daha doğrusu atletinden tanırım ama bir şekilde tanırım onu.
Can'da alışkanlık yapmış zaten. Hep atletlerini öyle seçmiş. Yıllar yıllar hep dekoltede atletlerle. Hep 2-3 beden büyük atlet giyermiş.
Murat Gürdal Akkoç.
Kendisini gayet yakından tanıyoruz.
İnsanın soyadının Akkoç olması, müsamerelerde hiç aslan kaplan oynayamaması, hep küçük başkalarında gezmesi diye böyle bir acıklı durumu bizle paylaşmış. Zeynep Tarkan sesi çok güzel olduğunu belirtiyor. Ben onlardan hiç kaçamayanlardanım. Çocukluktan beri sesi güzel biri olarak övünmek gibi olmasın. Ortaokul, lisede, koro vesaire falan diyerek yorumunu
havasını atmış.
Dinleyicilerimizi hatırlatalım tekrar. İlkokul müsamerelerinde o okuma bayramı neyse artık onlarda bir şekilde seyirci karşısına çıkanlar, hangi rolleri aldılar, bu konuda konuşuyoruz. Ve telefonlarınızı bekliyoruz. 444-2406 telefonumuz, beraber ve solo sohbetler@gmail.com elektronik posta adresimiz, Twitter'da da beraber ve solo ismiyle bizi bulabilirsiniz diyoruz ve bir müzik arası veriyoruz. Zinet Salih gidiyor radyolarınıza. Herkes kendi evine.
Ankaralıların yeni radyosu. Ankara Radyosu.
...105.6 TRT Ankara Radyosu'ndasınız. Beraber ve solo sohbetleri dinliyorsunuz sevgili dinleyiciler. Saat 20'ye kadar sizlerle birlikte olacağız. Şu dakikaya kadar ilkokul yıllarındaki müsamerelerden, romplardan, o romplarda sahne alan dinleyicilerimizden bahsettik. Ve öyle bir dinleyicimiz olmadı da şu dakikada ortaya çıkmış durumda. Sesi güzel olanlar anladığım kadarıyla Zeynep Hanım vurguluyor bunu. Bunun dışında...
Zeynep Hanım, Zeynep Tarkan mı?
Zeynep Tarkan, evet. Kendisi profesyonel olarak da galiba bu işle uğraşıyor.
Demek ki küçükten kendini belli ediyor.
Ben hatırlıyorum, ilkokul 4. sınıfın sonunda yıl eğitim öğretim yılı biterken işte öğretmenimiz demişti ki sınıfa, arkadaşlar yeteneğinizi yeteneksizsiniz demişti, hatta kısaca yeteneğinizi gösterme zamanı. Hadi herkes ne şeyi varsa eteğindeki taşları döksün. Çeşit çeşit herkes bir şeyler yapmıştı ve bir de Tuğçe diye bir çocuk vardı bizim sınıfta.
Tuğçe diye bir kız vardı herhalde.
Hayır, kız değil. Erkekti. Tuğçe diye bir erkek. Evet, ciddi söylüyorum. Hatta getireyim. Hala fotoğrafı duruyor. Böyle toplu fotoğraf olur ya, herkesin isminin yazdığı.
Tabii Tuğçe diye. Tuğber falandır da Tuğçe.
Hayır. Tuğçe'ydi. Tuğçe. Ve kendisi sınıfın en başarılı öğrencilerinden bir tanesiydi. Ben de tatlı bir...
Kıskançlık
demeyelim de... Tatlı bir sevgisizlik vardı ona karşı. Hani olur ya, böyle bir anlaşamadan adamlar olur böyle şeyde. Hiç sohbet etmemiş olmana rağmen artık o çocuklukla... Böyle
kimya.
Bir, yani kimya mı bilmiyorum. Çünkü kimya olacak kadar da böyle bir yakınlığında yok. Yani neden öyle bilmiyorum. Öyle bir sosyal iletişim içerisinde de değiliz. Bu Tuğçe org çalardı. O dönem org. Benim de en istediğim enstrümanlardan bir tanesi orgdu. Şu büyüklükte işte...
O zaman sana öyle geliyor ama o en küçükleri vardı ya, şeyde, iş portalarda satılırdı sonra. Pille çalışan değil mi?
Evet, pille çalışıyordu.
Tamam.
O dönem zaten bütün orklar pille çalışıyordu. Var sene 85-86 falan, o yıllar yani yine.
Yani elektrikten önce bu neydi cihazların adı ya? Şarj.
Adaptör mü?
Adaptörden önce.
Ben dedi hocam dedi, klasik eser çalacağım öğretmenim dedi. Klasik mi? Klasik olunca bütün o şeylerin, sınıfın
düzleri geçti.
Etkinliklerin hiçbirinin esamesi okunmadı. Bütün okulda Tuğçe'nin çalacağı klasik eser konuşuluyor. O orkla. Çünkü ders de alıyordu. Tamam dedi, yarın o zaman getir bir
orkunu. Şu klasik eserini bir dinleyelim.
Gerçekten getirdi orkunu ve klasik bir eser çaldı. Evet.
Ne o?
Gerçekten. Bu telefonlarda bekleme şey olur ya, hala Furelis galiba onun adı.
Hayır.
Neydi?
Furelis değil.
Şöyle cep telefonlarınızı bir kurcalasınız. Gerçi bir önceki nesilde daha çok vardı.
Galiba onu çaldı. Şu anda çok net de hatırlamıyorum ama.
Furelis şu. Tan tan tan tan tan tan tan tan tan diye bir melodi var ya.
O da olabilir. Hatırlamıyorum.
Furelis çaldı diyorsun, hangisiyse.
Hangisiyse onu çaldı. Böyle çok bilinen bir, herkes böyle şey, tempo tuttu falan, klasik müzik böyle dinliyor falan herkes, ama işte o dans eden kızlar, sesi güzel olan kızlar, işte şey yapan, böyle herkes bir ezildi o Tuğçe'nin org eserinin yanında. Dedim ki benim de o dönem çalabildiğim iki enstrüman var. Tahmin edersiniz.
Blok flüt.
Evet, birincisi o. İkincisi.
Sıra mı?
Mandolin,
evet, doğru. Diyorum bana ork alın, ben orkla kendimi göstereyim. Hayır, blok flütte kendini ifade et dediler bana, blok flüt. Dedim ben de o zaman şöyle yapacağım. Sesi güzel olmayan 3 tane kız sınıftan, herhangi bir iddiası olmayan 3 tane kız. Ve ben de, benim blok flütü de gerçekten vücudumun bir uzuvu gibi kullanmayı o dönemlerde, evet, öğrendim.
Burnunla çalıyor muydun?
Burnumla, tabii onlar artık zaten.
Onlar şov kısmı.
Şov kısmı yani. Konuşulmayacak şov kısmı.
Tabii.
Hatta Özel Gönlüm gibi Yaren adını verdiği 3 tane flütü varmış.
Tabii.
Oktay'ın. Üst üste yan yana.
3 flüt birbirine bağlı, paralel. Hı-hı. Onu gerekirse seri bağlayıp öyle çalıyor. O derece iyi kullanıyorum blok flütü.
Ve mühendisliği.
Mühendislik, evet. Ve blok flütteki yeteneğim de o blok flüt metodu vardı. Bir kız bir erkeğin oldu böyle. Böyle ellerinde blok flüt.
Siyah beyaz ruhsuz çocukların kapağında oldu.
Evet, siyah beyaz da dediği için boyama kitabı gibiydi kapağı.
Evet, kayıkçıyla başlayan, evet, metot işte. Oradaki eserlerin hepsini yalayıp yutmuş Oktay Demirci blok flütle çalıyor. Ama onun dışında güncel hayatı da yakalıyor.
İpek yolunu salsaydın.
İpek yolu laf mı? İpek yolu laf.
Yani İpek yolu da laf.
Laf yani. Lafı güzel. Sadece İpek yolu olsaydı.
Perihan abla.
Perihan ablayla ben işte ön plana çıktım. O üç sesi güzel olmayan kız arkadaşımla birlikte. Onlar söylediler. Tabii girişi ben yapıyorum. Onlar söylüyor. Sonra tekrar ben bir kısmını çalıyorum falan. Böyle ondan sonra o Tuğçe'yi böyle Tuğçe'ye de teşekkür ettik tabii. Biz eserimizi sergiledikten sonra. Hep birlikte sergiledik. Gerçi yani çok etkili olmadı mi? Bizim yaptığımız şov ama.
Tuğçe klasik eserden yana. Sen daha böyle halk tipi.
Anonim.
Popüler eserler yani. Popüler, Perihan abla yani, anladığım kadarıyla.
Tabii günceli yakalamak denir.
Millet ona ne isterse onu çalıyoruz tarzı. Bakkal müziği.
Bakkal değil de işte bu şey ya piyasa. Ya piyasa diye tabir
yalnız,
edilen şey.
Biraz sert yargılıyorsunuz gibi geldi. Yani şimdi önemli olan nedir? Önemli olan
niyet.
Günü yakalamak, günceli yakalamak. Yani orada herkes eğer bizim seslendirdiğimiz o esere eşlik ettiyse ne o yılın sana son gününde öğretmenimiz dahil ne yani kadar
öğretmenler mutlu, yani şey olmasın diye, ayıp olmasın diye onlar çok hakikaten duyarlı oluyorlar bu konuda. Ondandır belki de.
Yo mesela
bir de annenin babanın arkadaşları sonuçta.
Hiç öyle alakası yok. Dördüncü sınıfta ama neyse Fahir bu şeye girmeyeceğim. Şevki diye bir arkadaşımız vardı mesela.
Ya senin ne tuhaf arkadaşı var. Şevki, Tuğçe.
İbrahim Tatlıses'in playback yapmıştı. İbrahim Tatlıses'in bir şarkısını. Şevki sesi hiç çıkmayan bir çocuktu. Biz 5. sınıfın sonunda meşhur oldu adam okulda. Sırf bu şeyiyle işte sizin gibi aynı playback yapmıştı o da. Bir tane şey
bizim
getirdi.
Bizim gibi playback değildi. Kasetimiz olmadığından playback bile yapamadık.
Siz komedi dans üçlüsü falan da yapmadınız
Şevki
mı?
Şevki de öyle. Şevki de elinde pili bitmiş bir teyple geldi. Bastı. diye.
Ne var? Şey, domdom kurşunu mu? Hangisi?
Galiba öyle bir şeydi yani. İbrahim Tatlıses'in o senelerde işte çok söylediği, çok herkesin ağzında olan bir şarkı. Ve grup olarak çıkmışlardı bu Şevkiler ve playback yapıyorlar ama arkadaki şarkıyı da tam duyamadığımız için mesela öğretmenimiz orada çok iyi hatırladım. Şeydi. Ne bu? Oturun yerinize demişti. Gerçek yani öyle bizim öğretmenimiz şeydi, gerçekçiydi. Aman çocuklar kırılmasın, aman çocuklar. Öyle bir şey yoktu. Sen dur 5 sene, başarısız ol derslerinde, yaramaz ol, hiç sesini çıkarma derslerde, bir şey yapma. Ondan sonra İbrahim Tatlıses'in şeyiyle 5. sınıfın Şevki'ye diyorum, yanlış anlama. Öğretmenimiz haklıydı yani. O yüzden bize verdiği desteği de ben samimi buluyorum. Zaten o dönem söylemiştim öğretmenimize. Öğretmenim demiştim. Efendim samimi miyiz demiştim. samimi miyiz demiştim.
Ya bizde de Gürdal vardı. Benim şiirden tiksinmemin ikinci sebebi. Gürdal ne şiir okutulursa buna okutuluyordu ama.
Şimdi bağırıyordu herhalde.
Nasıl? Bağırma değil. Şu hani yırtın şah damarı dedikleri var ya. Hani çocuklar böyle ağlama krizine giriyor. O şişer ya böyle. yeşil yeşil de gözükür yani. Artık nasıl hani daha beden büyüme çağında ondan mıdır nedir böyle. O çocuk her şiiri okuyuşunda böyle ben derdim aha şimdi krize kilitlendi bunu alıp götürecekler. Bu kıpkırmızı surat buralar şişer böyle. Yani hakikaten o çocuk ileride çok psikopat bir ruhu sahip olmuştur.
Belki öyle amigo olmuştur.
Ha?
Amigo olmuştur.
Ya, böyle verdi içeride arkadaşımız var
diye. Hiç öyle değildi yani gerçekten bu ne bileyim 23 Nisan'da bunu okuturlar. Affedersiniz.
Hop 20 gün geçer 19 Mayıs'ta yine bunu
yine
okuturlar.
Yine bunu okuturlar. Hop okulun açılışında bunu okuturlar. Yani hep tabii insan bir şey yapmak istiyor. Bir de andımızı buna okuturlardı.
İşte isim yapmak diye buna deniyor zaten. Yani bir konuda eğer ön plana çıktıysan hele ki 5. sınıfı beklemeden.
Tabii canım yıllarca andımızı Gürdal'dan dinledik.
Yıllarca andımızı Gürdal'dan dinledik. Neydi o ya? Yıllarca benim, böyle bildiniz siz Gürdal'dan andımızı dinlediniz.
Adım Bahtiyar değil miydi o?
İsmim Mesut, göbek adım Bahtiyar. Şimdi Gökçe Hanım şöyle yazmış. Babaannemin şiir okuma hikayesi benimkinden çok daha heyecanlı diyor. 1913 doğumlu babaannesi Gökçe Hanım'ın. Atatürk Amasya'ya bir milli bayram kutlaması için geleceği zaman şiir okumakla görevlendirilmiş. Herkes şiir meydanında toplanmış. Babaannem henüz bir ilkokul öğrencisi meydana geldiğinde şiirin bir mısrasını bile hatırlamadığını fark etmiş. Yanında yazılı şiiri almayı da unutmuş. Panik halinde Atatürk'ün gelmesini beklemiş. Neyse ki Atatürk geç kalmış ve şiir okumasına gerek kalmamış. Ondan sonra şimdi 96
selamsız
yaşında
selamsız bandosuna dönmüş yani her şey.
mükemmel bir hafızası var ama hala o şiirin bir mısrasını bile hatırlamıyor. Babaannemden şiir okuma rolünü babam almış. Ben de babamdan aldım bu görevi. Ne kadar bayram 10 Kasım varsa hep ben şiir okudum. Okuma bayramında da şiir okumuştum. Böyle ağzım açık bir sürü fotoğrafım var. Şiir okumanın tek faydası hala topluluk önüne çıkarken hiç heyecanlanmamam. Mesleğim sebebi prezentasyon yapmam gerekiyor. O yüzden bu tecrübeler faydalı oldu. Zaten böyle iş dünyası, kariyer dünyasından fotoğraflarında Göğçe Hanım gene hep ağzı açık diyerek böyle duygulu duygulu.
O fotoğraflar zaten çok şey, ben işte o Derihan ablayı çalarken o üç kız arkadaşımızla dört kişilik bir grupla beraber benim bir fotoğrafım var. Sanki şey gibi, sanki Fürelis çalıyorum. Öyle düşün yani. O kadar havalı durmuşum ki. Fotoğrafa baktığım zaman utanıyorum fotoğraftan.
Bana blok flüt deyince ben zaten şey oluyorum. Bir rahatsız oluyorum. Bize de nasıl bir öğretmenimiz var.
Sen de
vardı.
Blok flüt deyince rahatsız oluyorsun. İngilizce dersi deyince rahatsız oluyorsun. Değil. Şiir deyince rahatsız oluyorsun. Efendim gürdal deyince de rahatsız oluyorsun. Fahir?
Sen... Oktay ne olmuş?
Her şeyden rahatsız oluyorsun. Nasıl bir
ya şey? Yok o değil. Hepsinin böyle şey anıları var. Ne derler ona? Ters anıları var. Biz ne bileyim ortaokulda bir baktık müzik dersi. Ha, müzik dersi deyince de hani şey diye düşünüyoruz. Biz ne düşünüyorsak hiçbir şey düşünmüyoruz herhalde.
Seçmeli düşünüyor. Kredisi
ya
az.
Ne bileyim işte flüt alındı herhalde öğretecekler. Hani bize öğretilecek diye düşünüyorum ama galiba bir şeylerden bahsediliyordu ders sırasında. Biz de hiç galiba dinlememiştik. Sonra
hayır, o hikayeyi böleceğim ama şu Fürelis diyoruz bize Sinan Bey müziği göndermiş. Bu arada Serdar Erken de şey demiş. Ege Bey değil, Oktay Bey haklı. Fürelis teneffüs müziğidir demiş.
O değil mi? Na, na, na,
na, na, şimdi onun ne olduğunu göreceğiz. Na, na, na. Ben de Fürelis'i şey diyebiliyorum. Tın tın tın tın tın tın diyebiliyorum.
Bir daha söylesene sen ne dedin?
Ama o şey değil, o yeni, o klasik değil ki.
Birlikte dinleyeceğim. Diye mi klasik? Olur mu canım? O sen Love Story ile karıştırıyorsun. Bakalım, buyurun efendim. Çalacağız şimdi. İnternet adresini göndermiş. Burada bulabilirsiniz şarkıyı diye.
Çok heyecanlıyım. Seneler sonra
bir kez daha Fürelis'te karşı. Teneffüse
çıkmış gibi olacağız.
Tuğçe'den sonra bir
diyor. Oktay haklıymış, evet.
İşte evet, zaten... bu. Tuğçe'nin çaldığı buydu, evet. İyi yakaladık onu dinleyicimizin sayesinde.
Tuğçe'nin unutulmaz eseri, evet. Tuğçe. Beethoven eseri bu arada.
Benim dediğim geri vites müziği de değil miydi bu aynı zamanda? Perihan abla bir, bu da iki.
Geri vites müziği değil de geri viteste kullanılan müzik diyelim.
Geri viteste kullanılıyordu doğru. Teneffüs müziği. Teneffüs de böyle çalıyordu.
Aa bak, Tuğçe de geri vites müziği kullanmış, ben de. Çünkü bir dönem dolmuşlardı Perihan ablayı.
Evet.
Çalıyordu geri vitese takınca.
Ne güzel günlerdi eskiden ya. Şimdi geri vites şey koyuyorlar. Şimdi park sensörü koyuyorlar. Bip bip bip bip bip bip bip bip bip diye bir şey duyuyoruz. Halbuki... daha ritimli bir şeyler. Örnek veriyorum, Perihan abla gibi bir şey olabilir.
En azından bir saat Fahir'in arabasından bahsetmeden geldik bugün programımıza.
Evet, hakikaten güzel
bir saatte bahsetmemiz normal.
Tabii ben araba birden kesmeyeyim dedim yavaş çünkü yavaş. Yani o bir insanda şok etkisi yaratır. Azaltarak. Evet. Azalta dozu, azalta azalta tamamen inşallah.
Zamanı geldi bugün programda bahsetmek.
Duygu Güven 6 kişilik dans grubuyla Oya Bora'nın Ara Beni Öptüm Seni ile oradan oraya zıpladık ve hareketler için aylarca hazırlandık.
Çok güzel şey olmuş. Tebrik ediyorum Duygu Hanım.
Şimdi Duygu Hanım'ın tabii yaşını tam bilmiyoruz ama ben bu Ara Beni Öptüm Seni de üniversitedeydim galiba. Üniversitede yaptıysa bunu ne kadar acıktı ama.
Olur mu herhalde... canım Ara Beni 90'ların başıdır Ara Beni Öptüm Seni, öyle değil mi? Üniversitede olamazsın yani.
Böyle. Niye canım, olur Allah Allah.
Yani utanmanın ne olduğunu bildiğim yaşta olduğumu hatırlıyorum.
Ben üniversitede şeyi hatırlıyorum. Onu yapıyorlardı. Enstalasyon diye isim var. Yani bunun canlandırmasını yapmıştı arkadaşlar.
Sen o çocuklarla görüştüysen ondan 9 sene sürmüş olabilir.
Yok canım ya, ben onlardan zor kurtardım kendimi gerçekten.
Bahar Akçura da şöyle demiş. Utanarak ifade edeyim ki ilkokulda monolog denen bir şey yapmıştım. Şu an bile yüzüm kızar. O kadar iyi anlıyoruz ki monolog denen şeyi. Bahar'cığım, efendim öğretmenim, sen de monolog. Hocam monolog. Hocam öğretmenim monolog de. Monolog şudur. Anne ben monolog. Monolog de kızım diye böyle bir şeyle. Gerçekten acıklı bir tecrübe. Sosyal intiharın şeyine geliyor insanlar. Eşiğine geliyor. Neyse ki izleyiciler de küçükler.
Monolog yani, dediği gerçekten kendi kendine konuşmak. Kendi kendine mi konuşmuş Bahar Hanım?
Ne bileyim, şov. Herhalde bir parça bir şey verdim.
Tek başına bir şov mu yapmış? Ne, ben anlamadım.
Bir parça bir şey verdim, ne bileyim. Mevsimler hakkında mı konuşuyorsunuz?
Bir parça bir şey, ekmek
vermişler. Salça sürmüşler.
İşte ona biz monolog diyoruz.
Valla hakikaten de.
Bu arada Bahar Hanım'a şey de söyleyeyim. O çok merak ediyordu. Göğçe Hanım'ın adı Göğçe mi yoksa Gökçe mi diye. Gerçekten Göğçe. Onu bir kere daha açıklamış olalım.
Bu arada yetenekli dinleyicilerimiz varsa yeteneklerini seyircilerle paylaşmayı sevenler varsa Twitter'dan mesajlarını gönderebilirler. Ve 444-2406 numaralı telefondan bize ulaşabilirler. Ben bu sabah şeyi fark ettim. Bütün veliler çok memnundu çocuklarına. Herkes böyle çok nasıl ezberliyorlar bu şarkıyı, nasıl şey yapıyorlar.
Ya herkes ilgiyle izliyor mu yani bu? Yani ya, gerçekçi yaklaşan hiç yok mu böyle?
İlgiyle demeyelim. Herkes şey sevgiyle izliyor.
Ha, ya sevgi tabii ki var.
Sevgiyle izliyor. Böyle bir ilgi yok. Yani nasıl yapıyorlar falan diye. İşte o dediğin izlemeyi ben yaptım. Biraz da şeyin etkisi var herhalde. Ben çünkü böyle bir o duygusal bağ tam kuramadım. Elimde kamera vardı çünkü. Öyle olunca
kameranın gözünden baktığın için
kameradan bakıyorum, başka yerden bakıyorum, işte başkalarının kamerasına kafamı sokmamaya çalışıyorum. Gerçekten zor bir durumdaydım. O yüzden o duygusal anı yaşayamadım. Eminim işte kamerayı bir yere sabitleseydim ben de böyle dalıp gitseydim. Ah canım işte ama küçücük elleriyle nasıl yapıyor falan derdim de kamera varken işte bir yaklaşayım, uzaklaşayım, şöyle bir hafif tarayayım falan, sınıfı öğretmeni göreyim falan gibi bu şeylerle dünyevi dertlerle olaya yaklaştığım için ben şey diye çıktım yani. Yani sonuçta 3 tane şarkı ezberleyecektim. Bazıları onları bile ezberleyememiş yahu. diyecektim ve onu neyse ki yani ilk ben konuşmaya başlasaydım gerçekten şey olabilirdi. Başta benim karım olmak üzere herkes toplanıp beni okul bahçesinde linç edebilirlerdi. Yavrularımız orada şarkılar söylüyorlar, sen ne diyorsun falan diye. O anı yaşayabilirdim yani. Neyse ki ben insanlar daha bir şey demeden konuşmadım da nezaketen başkaları bir şeyler söylesin falan diye. Belki de herkes çok daha ben küçücük ederim ama şunu yaptım falan filan deyince ben ne kadar güzel bir an falan diyerek kalabalığa uydum ama.
İşte anne babalık bu dediğin oldu mu? Babalık işte buymuş diye. Bir duygusal bir konuşma yapsaydın.
Kime yapacaktın?
Yani bu şeyin Rocky'nin şeyde yaptığı konuşma gibi. Orada herkese ya ortaya koy.
Orada herkes anne baba fail kime yapacağım yani. Evet bu belki benden daha güzel yapacak adam var konuşmayı.
Böyle fırsatları kaçırma diye diyorum canım.
Yüksekçe
yani.
Bir yere mi çıksaydın?
Yüksekçe bir yere çıkıp buraya geldiğimde siz beni tanımıyordunuz. Ben sizi tanımıyordum.
Mikrofon yokmuş ama yukarıdan sallanan mikrofon var ya onu böyle çekemediği için Ege o konuşmayı o yüzden yapmamış.
Yalnız hakikaten Oktay ben bu sabahleyin Ege canlı bağlandı ve oradan evet. Dinledik. Gerçekten çok zor zanaatmış ebeveynlik. Yani telefonda bile ben dayanamazken senin orada o sese o kadar yakından o kadar canlı bir şekilde dayanabilmen enteresan. Demek ki bu bir yani, alışkanlık desen değil. Hani bir tane çocuğa alışırsın da 20 çocuğa alışır mı Bünye canım?
Ama ebeveyn olarak 20 çocuğa alışmıyorsun zaten. Ben hani sabah uğultunun içinde sana da anlatmaya çalıştım onu da. Yani ebeveyn olarak sen bir çocukla hadi iki çocukla falan mücadele ediyorsun. Ve yani şey hani dördüzü olan çok az insan vardır herhalde dünyada. İkizi olan aynı yaşta iki çocukla mücadele etmiş oluyordur.
Evet.
Yani çok çocuklu aileler bile değişik yaştaki çocuklarla uğraştıkları için onun bile kolay tarafı vardır. Aynı anda 20 tane 3 yaşında 3,5 yaşında çocukla bir araya gelmiyorsun normalde. O öğretmenin maaşına zam yapılması için ben çıkar çıkmaz müdürün karşısına çıkacaktım ama kulaklarım böyle diye uğuldadığından şey yapamadım, cesaret
Ali
bulamadım.
Ali bir mezun kendime. Olsun ondan sonra çık. Zam için.
Oo, Ali
bana direkt sana yansıyacak. Doğru. Şimdi ondan sonra müdüre çıktıktan sonra senin yakınmalarını dinlemeyelim biz burada. Şimdi ne yaptım ben müdüre çıktım gereksiz hareket diye.
Bir de habire bana şey yaptırırlar o zaman. Efendim gelin gene sınıfımızda güzel bir rond var diye habire beni etki altında bırakıp şey yapar. Yani.
Sen bir sonraki başlayalım. Ronddan veya işte aktiviteden sıyrılabilecek misin?
Bir sonraki yani bir taraftan istiyorsa bir taraftan da bugün şey düşündüm.
Ama çocuk yarın öbür gün hani çok önemli anlarımda baba yanımda yoktun. Hani Ali'nin için konuşuyorum. Böyle dediğinde ne cevap vereceksin?
Vardım diyeceğim. İlk kamerayı gösterin. Kim tutuyordu diyeceğim.
E canım bir sonrakine gitmezsen yani.
Gider canım. Gideceğim niye gitmesin? Canım. Nereden çıkardın ki bir sonrakine gitmeyeceksin?
Gitmem belki diyor.
Ya belki dediğine bakma sen onu şimdi.
Yani gideceksin işte ama şeyi biliyorsun. Bundan sonra bunlar olacak işte hayatında. Şiir okuyan çocuklar böyle. Ha bir de en acısı şimdi bugün koro olarak bütün çocuklar çıktı.
Evet.
Koroda ben öyle yaptım. Herkes de eminim öyle yapıyordu. Herkes kendi çocuğuna bakıyor. Öbür tarafta çocuklar taklalar atsa görmüyorlar. Senin çocuğun güzel söyledi mi, sana baktı mı, el salladı mı falan bunun derdindesin. Şimdi yarın öbür gün burada topluca herkes aynı şarkıyı aynı anda söylüyor bitiyor. Yarın öbür gün ben gittim mesela bir ronta veya yıl sonu müsameresine. Bizim kız diyelim hani Arif'inden başlıyor. alfabetik sıraya göre dizmişler. Alin çıktı, ilk şarkıyı söyledi. Ve ben ondan sonra 1,5 saat diğer delilerin şarkılarını mı dinlemek zorundayım? Veya artık nasıl gecenin gidişatı hazırlandıysa bizim kız diyelim en sonda. Orada çeşit çeşit çocuğun şiirini, şarkısını evet, falan mı beklemek zorunda?
Bekleyeceksin.
Çok fena ya. Ege, yani ne bileyim, eğer profesyonel bir yardım düşünürsen böyle durumlarda.
O çok korkunç bir şey. Yani şu anda bütün velilerin korkması lazım. Bir şarkı, iki şarkı falan. Tamam, hoşuna gider insan. Küçük çocuklar, bizimkinin arkadaşları falan. Bizimkinin bir arkadaşı daha çıktı. O da aynı şarkıyı bu kez söyleyecek. Bir öbür arkadaş çıktı ve meyveleri tanıtıyorlar. Bir arkadaşı daha çıktı, bizimki daha çıkmadı falan diye böyle bir şey. En son kızın çıktığında da ne yapacaksın yani? Bugün, bizimki de meyveleri tanıtıyor.
Bugün şey oldu mu? Solo performanslar işte. Oldu mu? Koro performansı.
Hepsi koroydu tabii tabii.
O ama zaman bu şey her şeyin başı Oktay. Yani şimdi koro
yani
diye başlayacağız.
Yani bugün sololar başlayacağı zamandan korkuyorum ben.
Seni alıştıracağız.
Ben hastası mı olacağım ondan sonra? Şeylere bakacağım ben. Okulların okulayla birlikte dedim. Sizin okulda bu hafta romp var mı? meyve şarkısı var mı? Ben geleyim şimdi. Adım sapağa çıkar gibi bu adam gelip romp izliyor.
Ege'cim, adının sapağa çıkmaması için biz alıştıracağız seni. Hafif gelecek sana o gün izlediğin
ya şey. Ya da istiyorsan paylaşabiliriz mesela, ama yani ben çok da gönüllü olmam. Hani. Evet,
paylaşmayı şöyle yapalım bence Fahir. Mesela sen bir şey hazırla. Bir çocuk şeyi. Sen mesela rompta mı arı mı olmak istiyordun? Mesela arı kıyafeti, rond. Ben de mesela bir ork alayım kendime. Küçük bir ork. Ve Fürelis çalışmak suretiyle. Ege'lere gidelim. Ali'ne de söyleyelim. O da bir şey hazırlasın. Ama Ali neye son çıksın?
Tabii dozajı sürekli olarak yavaş şey yavaş tutarsan.
Nasıl fikir bu? Benim fikrim.
Yani ben şimdi
size geleceğiz ama tabii
fazladan şey mi izlemek zorunda kalayım? Ya
fazladan izlediğin bizi izleyeceksin canım. Beni düşünse bak, simsiyah taytımı çekmişim. Üstümde sarı siyah bir body. Hemen sırtımda
iki koca kanat.
Kanat böyle tülden yapılmış, kasnaklı. Efendim kafamda antenler. Gerçi onu şeyden bile halledebiliriz. Şey şapkaları hazır satılıyor. Öyle bir şekilde çıkmışım. Etrafında hız diye
anı
dolanıyorum.
Anı sembolü diye çıkar falan.
Ne diyorsun?
Ben anlamıyorum bana ne faydası olacağını. Nasıl faydası? Seni eğlendirecek o belli de. Güzel çünkü içinde kalmış.
Şimdi öncelikle Fahir'in böyle çıkması beni de eğlendirir. O öyle bir faydası da var ama.
Siyah külotlu çorapla karşına çıkmam emin ol seni de eğlendirir. Oktay'a herkese yetecek kadar
ben
eğlenceli.
Ben zaten arkada Fürelis çalıyor olacağım. O yüzden zaten eğleniyor olacağım da. Sen de sabretmeye öğreneceksin Ege. Yani sen o
ya ama bu şeyin başlangıcı
bizim,
Oktay
bizim
ya.
Bizim yaptığımız şova dayandıktan sonra, baştan sona izledikten sonra Ali'nin ve sınıf arkadaşlarının o yaptığı şovu yani
fındık fıstık gibi izleriz.
Tabii canım, öyle gelecek. Kameraya bile çekeceksin.
Bu bir şovu. Milat ama ya. Yani bu şeyin bir şeyin başlangıcı.
Bir
önümüzdeki 20 seneyi böyle
Rond
geçirecek.
Rond ve müsamere.
Rond, müsamere. O ileride büyüyecek. Folklor ekibine girecek. Sonra tiyatro yapacak. Onları seyredeceksin. Ondan sonra bir enstrüman çalacak. Kötü de çalacak. İyi
resitaller.
De çalacak. Resitallere gideceksin. Onlar bir yerlerde böyle bir resimler yapacaklar. Onları seyredeceksin. Bunları yapacaksın.
Onları seyretmese de babaya çatır çatır cevap verse daha mı iyi?
Yani vermesin tabii.
Yani şimdi düşünüyorum.
O zaman onları seyretsin işte.
Yani insanın çocuğu dahi olsa ne kadar şanslı. Yani Mozart'ın babası hakikaten şanslıdır yani. 7 yaşında çocuğunun piyano resitaline gittiğinde zaten dahi olduğundan 50 yaşındaki adamı dinlemiş gibi olacak.
Beethoven. Yani. Beethoven'ın babası.
O da çok şanslı.
Beethoven onları çok yaşlı yazdı canım onları. Küçüklükte Mozart var 7 yaşında beste
kes,
yapan.
Eserimi kesmeyin.
Oktay sana küçük ork getirelim mi? Şimdi hakikaten para üstü olarak alabileceğin ork
var. Alabiliriz ya oyuncak çalar.
Ben çok isterim ya bana ork.
Aa, bende var ork şey var onu verelim olmaz mı?
Ne?
Olur.
Şey var işte.
Olmaz o büyük bana. Ben hakim olabileceğim bir şey istiyorum.
Aa, tamam işte şu kadar Oktay. Tam sana göre.
Şu katlanan şey diyorsun değil mi?
Katlanan böyle katlıyorsun, rulo yapıyorsun. Onu evet, rafa kaldırıyor. O değil canım. Benim aynısı. Evde var ya bir tane.
Küçük orgu var. Hesap makinesi
olduğunu getirecek. Getirsen onu.
Şimdi şöyle şey yazmış Şenay Hanım bize. Anaokulunda yıl sonu müsamerisi için nedense jimnastik şov yaptırmışlardı bize.
Jimnazyum.
Şimdi şovu izliyoruz. Herkes adını söyleyip takla atıp selam verip sahneden ayrılıyordu.
Aa, biz onu lisede beden eğitimi dersinde yapıyorduk.
Ve karşınızda jimnastik şov. Şenay Dündar.
Çok sıkıcıymış.
Ben takla atamadığım için annem sahneye gelip arkamda ittirmek suretiyle bana takla attırmıştı. Ve bu vahim olay video kaydedilmiş.
Aa, bak bizim zamanımız güzeldi. Bizim zamanımız video teknolojisi yoktu. Hiç kayıt altında evet, bir şey yoktu.
Hakikaten biz ucuz yırtmışız da.
Hala eve gelen her misafire izlettirir. Bakın ay, bizim kızın taklaları diye. Bizim misafirinin en havalısıysa Sibel Tüz'ün playback'iydi. Yapanın adı da Tuğçe'ydi diyor. Orada da Tuğçe, Sibel Tüz'ün playback'i. Demek ki
Tuğçe'ler aynı hep çocuk olur. Olabilir mi acaba?
Olabilir.
Kızmış ya o. Kızmıştı.
Sibel Tüz'ün taklidi yaptığına göre kızmış. Gerçi ben düşünüyorum da benim Tuğçe de Sibel Tüz'ün taklidi yapabilirdi yani. O kadar nefret ediyorum ondan. O çocuk aklıyla gerçekten.
Bizim de işte bizim Tuğçe, Esra dedim ben de Tuğçe'ydi doğru. Hafif topluca bir kızdı.
Hangisi?
Bu Türk Sanat Müziği icra eden. O da Müzeyyen Senar taklidi yapardı. Zamanında.
Düşününce çok acı bir şey ya. Yani gerçekten şimdi bugün çocuklara hitap eden sanatçılar var. Bizim zamanımızda baba da çocuk da aynı şarkıcıyı dinliyordu. Daha geçen gün konuştuğumuz konu. Şimdi taklitleri düşünecek bir kez daha ortaya çıktı. Hangi? Çocuk niye İbrahim Tatlıses şey yapıyor? Bugün mesela kızlar hepsi şarkılarını söyleyebiliyorlar. Zaten hepsi ya, onlara hitap etsin diyor.
Şevki'nin sonra babası mı İbrahim evet Tatlıses dinliyormuş aslında?
Büyük ihtimal.
Anne, seneler sonra bu ortaya çıktı sevgili dinleyiciler.
Ondan sonra ne bileyim erkekler neydi bu? İsmail YK. Gene çocukları hedeflemiş sanatçılardan biri. Çocuklar deli gibi ezbere biliyor.
Çocuk erkek çocuklar İsmail YK mı dinliyor?
Tabii. Hakikaten? Yani düşününce şarkıları zaten çocuklara hitap eden. İşte Bas Gaza, Aşkın Bas Gaza.
Nasıl çocuklara şarkıları hitap ediyor bu şarkıya?
Sever öyle şeyleri çocuklar canım.
Yani araba öyle sesleri var şarkıda.
Ondan bir tane sonra adam böyle arkada böyle konuşuyor ya.
Kostümünü falan düşünürsen İsmail YK'nın tam çocukları çarpacak adamlardan biri. Hepsi rengarenk kıyafetleriyle.
İsmail YK inşallah dinlemiyordur şu dediğin.
Ama bu İsmail YK'nın zaten kendi açıklaması. Benim uzun vadeli planımda küçükten kendi hayranlarımı kendime bağlamak vardı. Bütün şarkılarımda buna tam hizmet eden şarkılar falan gibi böyle bir röportajında vardı. Hakikaten uzun vadeli bir kariyer planı.
En son klibimi hatırlamıyorum ama İsmail YK'nın bir klibinde giydiği tişörtü hatırlıyorum. Önünde ne yazdığını biraz sonra şarkıyı dinlerken dinleyicilerimi sizinle paylaşacağım.
Çocuklara pek uygun bir şey değil mi?
Pek değil, hiç değildi.
Demek ki ara ara büyüklere de hitap ediyor. Gerçi bazı şarkıları da düşününce hani bela okuduğu şarkı var ya.
Ya evet bir tane hakikaten bir şey de neydi? Kavga ettiği mi ne bir şey diyor işte orada bir dayak olayı.
Şiir okuduğu bir kısım var bir şarkısında. Onu diyorsun değil mi? Evet benim de böyle hayal meyal aklımda hatırladığım
şey. Her şarkıda çocuklara uygun diye Hadise de mesela evet. Elif'in de hatırlattığı gibi o da şey.
O kız çocukların mesela kız örnek aldı.
Ezbere bildiği bir şarkı.
Çocukları, erkek çocukları da şey yapar, ezberler.
Zamanında yoktu ama biz işte.
Yoktu evet.
Ben çocuk olarak Faruk Tunaz'a hayrandım. Böyle bir çocukluktan sonra benim bugün bambaşka yerlerde olmam lazım. Ne bileyim gangster falan olurdum herhalde. Ben çocukken Faruk Tunaz'a hayran olmak ne demek? Ben 11 yaşında anne benim bıyıklarım ne zaman çıkacak diye dolaşıyordum.
Hayır, Faruk Tınaz'a hayran olabilirsin de Faruk Tınaz taklidini bütün sınıfın önünde yapmadığın için sen çok şanslısın. Benim ortaokul yıllarımı az çok tahmin edebiliyorsunuzdur. O yıllarda ben Barış Manço taklidi yapardım teneffüslerde falan.
Bıyıksız Barış Manço'lar.
Bıyıksız, saçsız.
Bizim özendiğimiz sadece bir şey arkadaşımız vardı. Onun da babası Ankara Radyosu'ndaydı. Evet. Yani sanatçıydı. Şimdi hatırlamıyorum. Yani zaman zaman görüyoruz. O da oğluna şey hesap makineli saat almıştı o dönemde. Ondan hastasıydık gerçekten.
Ne?
Bugün anlayamıyorum seni.
Ne dedin? Hayır,
ya sanatçıydı ama sanatçı hayranlığı şeyden kaynaklıydı.
Hesap makineli saat dedin.
Oğluna hesap makineli saat aldığı için biz şey diye. Çok çok büyük sanatçı. Yani nasıl şeyse yani oğluna hesap makineli saat alıyorsa ama bir inanılmaz bir sanatçı olması lazım diye düşünüyorum.
Doğru söylüyorsun. Bir dönem çok havalı bir şeydi.
Bir dönem dediğin ilk çıktığı da ne seneydi ya. Yani ilk ben orada gördüm. Yakinen.
Esra Terzi şöyle yazmış. Bizim sınıfta bir çocuk İbo'dan Beyaz Gül Kırmızı Gül'ü söylemişti bir bayramda. Sonra opera sanatçısı oldu diyor.
Acaba abi, Şevki de opera sanatçısı olmuş olabilir mi?
Olabilir hakikaten çünkü
Şevki'nin bakalım sitesine girin. Şevki'nin soyadını hatırlıyor musun?
Şevki'nin soyadını hatırlamıyorum ama işte Tuğçe'nin
kaç olduğu şey de var. Kaç tane Şevki isimli operacı
var? Operacı olabilir ki.
O zaman Türk operacılar diye ben hemen
Türk gülüyorum. Operacıları Şevki diye girsene.
Operadaki Şevki diye gireyim ben. Öyle bir eser vardı. Bunu aramak için biraz zamana ihtiyacımız var. O sırada Serdar Ortaç dinleyeceğiz.
Dinlemeyelim az sonra dinleyelim Serdar Ortaç'ı. Çünkü şey geldi aklıma. Operadaki Şevki.
Operadaki Şevki şaşkın şaşkın dolaşıyor.
Operadaki Şevki. Gerçekten operacı olmuş olabilir mi ya?
Olabilir Oktay niye olmasın ya? Çocuk yetenekli değil miydi?
Peki bir dinleyicimiz bizimle birlikteymiş. Aktan Aydoğmuş bizimle birlikte. Aktan Bey iyi akşamlar.
İyi akşamlar nasılsınız?
Teşekkürler. Aktan Bey sizin de küçük çocuklarınız vardı hatırladığımız kadarıyla.
Evet evet, bir tanesi 3,5 yaşında kreşe gidiyor.
Yaptılar mı onlar rond müsamere falan filan?
Yaptılar yaptılar. Çok eğlenceliydi, çok güzeldi. İlk defa böyle bir şeye şahit olduk. Güzeldi yani.
Hiç sıkılmadınız mı Aktan Bey?
Nasıl?
Hiç sıkılmadınız mı?
Yok ya, ilk defa aldığı için. Belki ikincisinde Ege Bey'in dediği gibi bizim çocuğu bekleyene kadar biraz sıkılacağız ama...
Şey miydi? Evet. Bireysel gösteriler mi, toplu bir şey mi yaptılar?
Toplu canım, toplu. E, toplu çocuk da zaten işte orada sıkılmaz. Sosyalleşmeye gitmiş. Bireysel gösteri yapmaya ne gerek var?
Ne yaptılar?
İşte dediğiniz gibi kelebekler, arılar, işte ne bileyim böcekler. Güzel güzel hareketler, İngilizce şeyler. Yalnız bizim okulumuz bayağı bir Atatürkçü bir hocalarımız, öğretmenlerimiz var. İşte Atatürk'ün ilkelerini, gençliğe hitabeyi falan da böyle güzel bir şekilde aktardılar çocuklar. Güzeldi yani. Ben Cumhuriyet, işte ben bilmem ne falan gibisinden güzel şeyler yaptılar. Bir de Ege Bey'e şeyi soracağım. Sizin okulda haftanın ailesi diye bir şey var mı?
Haftanın ailesi hiç değişmiyor Aktan Bey. Öyle bir şey var da bir, yani adını koydular ve Kayacan ailesi diye. O artık eskiden böyle bir tahtaya yazılıyordu, haftanın ailesi bu falan diye. Şimdi artık pirinçle oraya kazıdılar. Değişmiyor.
Şey, etkinlik yapıyor musunuz?
Etkinlik dediğiniz çocuklar, sizin okuldaki nasıl? Yani o, bizim bildiğimiz haftanın ailesi diye bir aile seçiliyor. Ne, o hafta en şık hareketlere imza atmış aile ve ona küçük bir hediye alınıyor.
Benim söyleyeceğim, çocuklarla bir gün aktivite yapıyorsunuz.
Aa, ne yani güzel.
Öğretmenlerin yerine koyuyorsunuz. İster çocuklarla işte yaz satarım, bal satarım oynuyorsunuz. İster işte ne bileyim küçük bir film çekiyorsunuz.
Öğretmende oluyor mu bu etkinlik sırasında?
Vallahi bilmiyorum. Bizde işte
korkuyla çekilemedi.
Hiç olamadınız herhalde siz.
Sıra bize ne zaman gelecek diye korkuyla bekliyoruz.
Sırayla mı bu, yoksa neye göre seçiliyor?
Kurayla çekiliyor galiba.
Var mı aklınızda fikir?
Vallahi bir masalı video film olarak çekmeyi düşünüyorum ben. Geçen evde biz Pamuk Prenses ve Yedi Cüceleri çektik. Yedi Cücelerden bir tanesi de benim 3 aylık oğlan falan oldu. Annesi prenses, işte teyzesi cadı madı oldu. Güzel bir film çektik. 5 dakikalık, 10 dakikalık falan provasız güzel bir film. Şimdi çocuklarla etkinlik gününde öyle bir masalı çekmeyi düşünüyorum videoya. Kalıcı bir şey olur hem.
En güzeli ben size söyleyeyim. Kaç çocukla uğraşacaksınız?
Herhalde bir 8 çocuk veya 10 çocuk.
İyi, Fareli Köy'ün kabalcısı. Orada birisi kabalcı olsun, çocuklar arkasından gitsin. Yoksa yavrum sen gireceksin falan filan diye hakikaten delirme noktasına gelebilirsiniz Aktan Bey. O kadar çocukla aynı anda uğraşmak gerçekten de profesyonellik ama gerektiriyor yani.
Bir kere çekilecek. Yani bu çekilecek, hem kalıcı bir şey olur hem de küçük çocuğunuz için de o yaşlara geldiği zaman yine aynı filmi kullanabilirsiniz gibi
bence
geliyor.
Bence okul çok güzel bir sistem bulmuş. Yani yarın öbür gün kimse gıkını çıkarmasın diye, ya bir gün siz bir gün uğraşıyorsunuz, biz her gün bunlarla uğraşıyoruz.
Deme hakkı doğuyor.
Deme hakkı doğurduğu için güzel bir sistemle işin içinden çıkmışlar. Vallahi aynen. Bence bir de filmi canlandırabilirsiniz. Bir film düşünün.
Evet.
Bence o filmi canlandırın. Masal tipi değil de daha gerçekçi böyle. Sevdiğiniz bir film
Esaretin
varsa.
Esaretin Bedeli mesela. Ha,
mesela Shawshank Redemption.
Mesela o tip böyle macera veya Matrix falan böyle yani daha... İddiası olan bir film olması lazım.
Çıtayı yükseltin ve diğer aileleri perişan edebilirsiniz bu durumda.
Peki Aktan Bey, çok teşekkür ediyoruz. Ben İyi akşamlar diliyoruz size.
Son bir şey söylemek istiyorum. Çocuğun kafası yarılmış bir şekilde geldi dün eve. Arkadaşı arabayla kafasına vurmuş. O da arkasını dönüp duvara vurmuş kafasını. Çok kötü bir yarayla geldi eve bakalım.
Çok geçmiş olsun. Ne oldu peki? İyi mi şimdi?
Vallahi iyi işte, batikon annesi bir şeyler yaptı.
Bir baba olarak hırslanmadınız mı Aktan Bey?
Vallahi
çocuğu, gideyim şu çocuğun ağzını burnunu kırayım diye.
Önce çocuğu, sonra annesini babasını. Evde nasıl bir şiddet yaşıyorsa bu çocuk geliyor benim çocuğumdan alıyor hırsını.
Efendim sinirlenmeyin canlı yayında Aktan Bey. Ya. Bu arada tabii yani o çocuk da hep demek ki bak bu... Dünyada olan olaylar etkiliyor. Berlusconi'nin olayı mı acaba?
Evet,
çünkü
görüyor.
Ona da böyle küçük oyuncakla şey yapıldı. Böyle bir
etkileniyor çocuk tabii. Kayıt i̇şte cihazı gibi.
Olaylar zincir gibi. Arka arkaya ekleniyor.
Aktan Bey çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Geçmiş olsun tekrar.
Sağ olun.
Ama çocuğa da biraz hakkını korumasını öğretin. O sana arabayla vuruyorsa sen ona kamyonla vur.
Vuracağım.
O sana kamyonla vuruyorsa sen ona
tırla
vur. O tırla vuruyor.
Konteynerle vur.
Evet.
Ve de bu söylediklerimizi birkaç kere düşündükten sonra uygulayın bence.
Çocuğu biraz evde eğitin, böyle yakın dövüş sanatları falan.
Evet Aktan Bey.
Yanlış mı yaptık bilmiyorum ama çocuğa aynen ben de öyle dedim. Eğer birisi sana vurursa Sen de ona vur dedim. Yani doğru mu yaptın, yanlış mı yaptın bilmiyorum ama.
Doğru mu, yanlış mı sonra bakarız dediniz. Doğru. Şiddeti doğurduğu bir gelecekte çocuklarımızı yetiştirmek için anne baba olarak vereceğimiz tavsiye bu. Ben de mesela Ali'ne araba kullanırken şeyi öğreteceğim. Yavrum, şehir trafiğini bir yarış gibi düşün. Her zaman en önde olmalısın diyerek böyle öğreteceğim. İşte biri sana bulursa vur. Hatta kimsenin görmediği yerlerde ve iz bırakmayacaksan bel altı bıçaklayarak da işin içinden sıyrılabilirsin diye böyle eğitimler vermemiz lazım çocuklarımıza. Katılıyor musunuz Aktan Bey?
Kesinlikle katılmıyorum.
Şaka katılmıyorsunuz.
Şaka yaptığınızı bildiğim için tabii ki.
Ne kadar bu tuzak sorusunu.
Yani her şakaya biraz gerçek payı.
Doğru cevap verdiniz Aktan Bey.
Birisi.
Yani Türk toplumunda yaşamak için zaten bu çocuk elinden gelen bütün hileleri yapmak zorunda kalacak hayatta kalabilmek için.
Peki Aktan Bey, çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz size. Serdar Otaş'la devam ediyoruz. Dayan Ankara Radyosu'nda.
Ankaralıların yeni radyosu.
Ankara Radyosu.
105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler. Radyolarının başındakilere bir kez daha iyi akşamlar diyoruz. Son yarım saatimize girdik. Aslında bugün bir olaya şahit oldum ben. Ondan biraz bahsetmek istiyorum. Oktay Demirci arkadaşım olmasaydı çok daha değişik bahsederdim bundan. Ama şimdi biraz kendimi dizginleyeceğim. Bugün Oktay beni aradı iyi niyetiyle. Tüm iyi niyetiyle. Abi cuma veya cumartesi organizasyon yapıyoruz. Biliyorsun Avatar geliyor. Ben de sevindim falan. İşte nasıl hemen heyecanlandım. İşte anneanne ve dede acaba hangi gün uygun olurlar falan diye. Halindeyim. Panik halindeyim. Oktay'ı hani kesin bir gün veremeyeceğim için. Ondan sonra şöyle devam etti. Ama her yerde 3 boyutlu oynuyor abi.
Biliyor musun sabahleyin aynı sıkıntısını bana. Abi her yerde dublajlı bir türlü 2 tane sinemada galiba orijinal haliyle oynuyormuş.
Evet. Esen Hanım hattımızda onu dinleyelim sonra devam ederiz Oktay Demirci ve 4. boyut başlıklı konumuza. Esen Hanım iyi akşamlar.
İyi akşamlar.
Hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz şu anda Esen Hanım?
Evime varmak üzereyim.
Evinize varmak üzeresiniz. Peki Eser Hanım, nerede okudunuz okulu?
Ankara'da okudum.
Ankara'da okudunuz. Hangi ilkokuldaydınız?
Doktor Reşit Galip İlköğretim Okulu.
Reşit Galip İlköğretim İlkokulu.
Evet.
Doktor Reşit Galip. Hangi Reşit Galip diyen olursa?
Yani evet. Doktor Reşit Galip.
Ne oldu, biraz üzgün müsünüz Eser Hanım? Böyle bir şey
hayır,
değil.
Hayır, yorgunum, sadece üzgün değilim.
Neler yaptınız bugün? Esen Hanım.
Ben dün de aramıştım, muhasebede çalışıyorum. Dolayısıyla muhasebe işiyle uğraştık. Yıl sonu geldiği için dönem sonu işlemlerimiz var. Epey yorucu bu arada.
Evet, çok. Peki şey mi? Evli miydiniz Esen Hanım?
Hayır değilim.
Değilsiniz. Aileyle mi yaşıyorsunuz?
Ailemle yaşıyorum.
Yani eve gittiğiniz zaman yemek hazır olacak gibi bir sonuç çıkarabilir
evet,
miyiz?
Evet, evet, evet, evet, evet, kesinlikle.
Bu da tek tesellisi zaten Esen Hanım, anladığım kadarıyla.
Maalesef evet, o tek tesellim.
Belki Esen Hanım, dinliyoruz sizin maceranızı.
Hani özel bir şey değil ama kimse böyle arayarak anlatmadığı için arayıp anlatasım geldi. Biz de ilkokuldayken 4. sınıfta öğretmenimiz emekli olacaktı. Çok üzüldük biz de buna. İşte biz de dediğiniz gibi müsamere düzenleyelim istedik. Ve arkadaşlar yanımdan araçlar geçiyor bu arada. Sevgimin bir şarkısı vardı bizim zamanımızda da.
Hangi şarkı vardı?
Ya işte şöyle bir şey, işte sabah 8:15 vapurunda onu gördüm.
Okay Yamashita Kombambo o şarkısı.
Aynen öyle işte. O şarkısını canlandıracaktık biz de. Biz de 3 kişi katıldık. 2 kız arkadaşım, bir de ben vardım. Hiç unutamadığım bir şey, daha doğrusu benim değil, öğretmenimizin hiç unutamadığı bir şey. Yıllar geçmesine rağmen hala aynı şeyi anlatır bir araya geldiğimizde. 3 kişi dizilmişiz sahneye. Güya ben Yonca Evcimik'mişim. Ve yanımdaki arkadaşım da, yani yanındaki arkadaşım da yanımda duruyormuş. Ben de olmuşum, sinirli sinirli onlara bakmışım. Sizin ne işiniz var benim yanımda, arkaya geçseniz demişim. Bütün velilerinin ve öğretmenin önünde arkadaşlarım da gariban gariban arkaya geçmişler. Ben Yonca Evcimik olmuşum. Hocam da işte senelerdir bunu anlatır, yani işte hırslı bir çocuktu falan diye.
Aa, öğretmeninizle görüşüyorsunuz hala.
Ben görüşüyorum, evet.
Aa, ne kadar şanslısınız. Sizin evet, dediğiniz şey, biz sınıfça bir şey yapmıyoruz. Bu benim şahsi şovum diyorsunuz arkadaşlarınıza.
Sınıfça yaptık, hayır. Sınıfça zaten bir tören düzenlemiştik. Fakat hani bizimkisi de böyle bir şey olmuştu yani. Benim şahsi şovum da böyle olmuştu yani.
Peki, çok
kızlar
teşekkürler. Kızlar
nasıl zamanında ah ettilerse size, siz daha uzun yıllar ailenizde oturacağı benzersiniz.
Ayrılıp çıtır kızlar olmuşlar.
Tabii.
Yok yok. Yok, onlar daha etmez. Onlarla da görüşüyorum hala.
O esas bir tane en arkada bir çocuk varmış, o sarışın. O işte esas birkaç iyi adamın beyni o işte. Sizin o arkanızda duran çocuk değil mi?
Nasıl? Arkamda duran kızlar bir yandan.
Ha, bir tane çocuk yok muydu o arkanızda?
Yok yok, iki kızdık. Yani daha doğrusu üç kızdık, ikisi arkamdaydı.
Ha, o zaman o başka okuldaydı. Peki. Teşekkür ederiz, sağ olun.
Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
Sağ olun, teşekkürler. Ya ben de şeyi anlatayım Oktay'ın olayına geçmeden önce. Bir yıl sonu müsamerisi derken ilkokuldan mezuniyet sırasında bir şey, bizim çok özür dilerim, dönemin ünlü pavyonlarından birinde olmuştu. Çok samimi söylüyorum yani.
Sen pavyon zannetmiş olabilir misin Fahir? O hayal dünyanın.
Şöyle söyleyeyim, kendisi hala bir pavyon olarak hayatına devam ettiği için yani yerini, her şeyini çok iyi olarak hatırlıyorum.
Peki veliler hesap ödeyip, hatta hesabı ödeyemeyip tartaklanarak mı çıktılar müsamereden?
Çok enteresandı gerçekten. Biz gene tabii ben 5 yıl boyunca hırslanıp şey yaptığım için acaba nasıl bir rolde çıkabilirim diye o dönemde şey yapacağız. Kurtuluş Savaşı'nın galiba canlandırılmasıyla ilgili şey, biz de cepheden dönen yaralı askerler ama tabii köylü kıyafetiyle, o zaman tam şey de değil. Köylü kıyafeti nereden bulacağız falan derken benim folklore giden bir arkadaşım vardı. Ondan hemen bir kıyafet buldum. Tam yani gerçekten diğerleri böyle çok şeyi oturtamamışlardı. Ama o birinci sınıftaki Rond hadisesindeki içimdeki ukde 5. sınıfta inanılmaz bir görsel olarak hakikaten şeyim böyle. Bir de Efe kıyafetiydi ondan sonra. Hatta çizme yerine de bu Kafkas ekibindekiler bilirler. Böyle tam çizme görünümlüdür de şeydir, deriden yapılmıştır. Tabanı, hı hı, falan yoktur.
Ha öyle mi oluyor? Ben bilmiyorum.
Tabanı falan yok. Yani o
çizme havasını veren bir şey.
Deri. Yani o altı
tozluk
da deri.
Tozluk gibi.
Tozluk gibi bir şey. Altı da deri. Yani tamamen şey. Öyle bir şeyle. Bir de geç kaldım ben. Pavyona geç kaldım gösteriye. Son dakikada ben geldiğimde sahneye çıkmışlardı yani.
Sen ve çizmelerle koşarak mı çıkıyorsun?
Ve ben de yaralı asker olarak yapacağım. Ya, tabii hızla giyindim bu arada. Yaralı asker.
Yaralı asker.
Tabii cepheden dönüyorum böyle seke seke gidiyorum ben. Böyle şey falan.
Seke seke geldiğinden daha da gecikiyorsun daha tabii. Da,
hakikaten çok rezil bir durum. Ondan sonra tam şeye çıkacağım. Sahneye çıkacağım. Çok iyi. Çok iyi bir noktadayız yani. Bütün gözler bizim üstümüzde. Bir de pavyon olduğu için ışıklar cayır cayır yanıyor yani. Gerçekten güzeldi. Fakat onun bağcıkları uzun ve onu ben tam olarak bağlayamamışım. Arkamdan birisi de bağcığa basmış. Ben yaralı olarak gelmeye çalışırken pi ayağım arkada bir türlü getiremiyorum onu. Bir türlü getiremiyorum. En son bir abandım. Abanmamla koptu. Kopmamla da onun kopmasıyla beraber de ben yere yuva tam ama.
Tam bir yaralı.
Yalnız bunları anlatıyorum ama şey diye.
Aramızda kalacak. Tabii canım, kimseye bahsetmeyeceğiz.
Hayır, öyledir, profesyonel görüntüydü ki adeta yani hiçbir aktör bugüne kadar o derece başarılı bir
yaralıyı
canlandıramamıştı. Fakat en son gerçekten benim tam anlamıyla bir
bitişin.
Bitişim diyelim, gerçekten bitişim diyelim. Çünkü ben geç kaldığım için şey, bu son sahnede de işte bir şey okunuyor, şiir okunuyor. En sonunda herkes göğsünden bayrak çıkartıyor böyle. Türk bayrağı çıkartıp elleriyle şey açıyor. Hı hı. Kafasının üstünde seyirciye doğru açıyor. Ondan sonra son bitti sahne. Herkes işte yaşasın Cumhuriyet diye bir şey çıkıyor mesela, öyle bir şey. Hı hı. Yaşasın Cumhuriyet'e, herkes göğsünden bayrakları çıkartıp para etti. Ben böyle.
Sen yaralı olduğundan.
Ya, yaralı olduğundan ama nasıl?
Yaralı diyorsun? Olduğundan mı? Nasıl ya?
Hayır, bütün yaralılar, sadece tek yaralı ben değilim.
Bütün yaralılar,
göğsünden bayrağı çıkartıp yaşasın Cumhuriyet diye açıyor. Bende yok, ben geç kaldım ya, bayrak alamadım tabii yani, bayraklar dağıtılmış.
Sen bütün rondlarda geç miydin ya?
Ama çok.
Hayır ya, sürekli olayı aksatan adam mısın Faysal?
Hayır, sonra ben ama süper çözüm buldum yani.
Ayakkabını bağlamayı öğrendim.
Hemen eğildim ayakkabını. Yok, o anda şey, yanındaki çocuk biraz da ezgin bir çocuk da şey diyor. Elden bayrağı çekip ikimiz beraber tutalım diye. Bir elimde ben, öbür eliyle o. Böylece kaldım. Bir alkış, kıyamet falan.
Senin bu, yani normalde bir alkışlayacaklarsa senin bu zekice hareketinle.
10 alkışlayacak. Adeta pavyon yıkılıyordu. Yani
radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz varsa ne anlatıyorum? Hikaye bir şey diye bitti. Adeta pavyon yıkılıyordu benim o hareketim.
Ama gerçekten hakikaten çok şeydir, bende çok
uktedir.
Demet Yeniçeri şöyle yazmış. Benim okuma bayramımın da videosu var. Dans, küçük bir tiyatro, şiir, halk oyunu vesaire.
Daha ne olsun Demet Hanım yani.
Program yoğundu yani. İlk dansımı ettiğim yer ayrıca. Yıllarca o videonun varlığını unutup 20'li yaşlarda izleyince kendimi tanımakta zorlanmıştım. Çocukluğuma dair çok fotoğraf olmadığı için video büyük bir nimetmiş. Hele sesimin çocuk halini duymak çok eğlenceli. Elinden mikrofonu bırakmak istemeyen ilkokul arkadaşlarını izlemek de eğlenceli. Bir de videoda görülüyor ki henüz çocuk olduğumuz için birileri şiirini okurken birileri ortalıkta koşturup duruyormuş. Diye böyle bir o dönemin şeyden anlatmış. Aslında videosu olanlar ne kadar şanslılar. Benim öyle herhangi bir videom yok. Zaten
benim var bir aile şeyde benim var dediğim hani velilerden birisi 8 milimetre çekim yapmıştı. O şey makinalarla. Gerçekten büyük.
Senin o zekice hareketini.
Ha o değil canım o 5. sınıftaki pavyonda çekim yapmasına izin verilmiş.
Hangi görüntüm var peki 8 milimetre için?
1. sınıftaki bu şey. Hangisi? Okuma bayramındaki.
Bu kaç itekleyerek çıktın sen?
Yok o 5. sınıf. Oktay bir 1'de var bir 5'te var. Bir okuma bayramı bir mezuniyet törenindeki.
Sen de Oktay şu Fahir'in hayatını hala tam olarak öğrenemedin ya.
Birinde itekleyerek çıkıyor birinde yaralı olarak çıkıyor.
Ha sanıyor. İtekleyerek işte birincisinde itekleyerek.
Onu soruyorum işte şiir okumaya çıktım.
Tabii şiir okumaya çıktım.
Ense kökünden itti öğretmenin
evet,
seni.
Evet.
Neyse Oktay'ın 4. boyutla mücadelesini konuşmaya devam edelim. Oktay sevgili dinleyiciler Avatar filmi 3 boyutlu izlemekten kaçındığını ve üstelik bundan şikayet ederek ifade etti bana bugün. Evet. Yani şey gibi ya şeyden farksız ben böyle biraz takılayım diyerek şey dedim. Abi bazı yerlerde siyah beyaz oynuyormuş orada bulmaya çalışalım. Hatta bazı yerde sessiz bir adam sadece piyano çalıyormuş film sırasında. Onu bulalım dedim. Niye öyle diyorsun abi diye bozuldu bir de. Bir de şey dediğini
çünkü
hatırlıyorum.
Neden?
Bak
neden?
Şöyle bir laf dedi. Sinema bu abi sesi olacak tabii.
Hiç
sessiz
anladım.
Filme karşı tepki mi?
Kalabalık bir yerde büyük ihtimalle konuştun benimle. Hiç anlamamışsın ne niyetleri neyi söylediğimi bir. İkincisi.
Beni niye davet etmedin Oktay bu arada?
Şimdi zaten onu söyleyeceğim. Kalabalık. Şunu da söyleyeyim müsaade et. İkincisi Ege'nin şey dediği bazı yerlerde siyah beyaz bazı yerlerde de sadece piyano çalıyormuş. Bak onları da tercih edebilirsin. Demesi konun kapandı. Bir iki dakika başka bir şeyden konuştuk. Ondan sonra durup dururken Ege bunu dedi. Ege bunu niye o konuya döndün diye ben de sinirlendim tabii. Tekrar.
Bu çok arada. Güzel. Şimdi benim sorularıma cevap. Bir sorum şu. Evet. Dinleyicilerimize şahit olsunlar. Dün burada atıp tuttunuz. Bugün ikiniz bir araya geldiniz. Uzunca bir aradaydınız ve sohbet ettiniz. Aynı ortamı paylaştınız. Aynı havayı soludunuz. Aynı kaptan yemek yediniz. Bu bir gerçek.
Hayır, kişisel
o ortamda ben neden yoktum? İkinci sorum da şu. Evet. Buna da verecek eminim bir cevabı muhakkak vardır. Tırnak içinde söylüyorum.
Neyi?
Bana mı?
Muhakkak. Avatar'ı pardon. Avatar'ı tırnak içinde.
Avatar dememiştin ama.
Olsun gelin ben söylüyorum.
Ne saçma. Evet.
Avatar'a gideceksiniz. Evet. Sizin bir radyocu olarak ne işiniz var Avatar'da? Niye ben davet edilmedim? Yani konuştunuz. Neden bana tamam. Hani bir
üçüncü
dönüş yapılmadı?
Üçüncü sorum var mı? Üçüncü sorum.
Üçüncü sorum, dördüncü sorum, beşinin hepsi var aslında ama.
Hepsi sen kendinle ilgili sorular soruyorsun. Hayır, üç boyutlu konusunu konuşmayacağız mı? Ya bu da boyutlu. Ege'nin derdi o.
Hayır, üç boyutlu konusunu konuşuruz da bunu bir açıklığa kavuştur da ben hani sesimi çıkarmayayım dedikçe sizde daha bombalar patlamaya başladı. Devam ediyor. Bombalar patlamaya devam edeceği benzer. Bu nedir yani?
O zaman ben de cevap vermeye başlıyorum. İstediğim cevapları vermekte herhalde özgürüm. Birinci cevabım şu. Şimdi ben gerçekten üç boyutlu bir kere... Filmleri orijinal seyretmeyi tercih ediyorum. Bu bir. Mesela bu en son işte bir yılbaşı filmi geldi.
Hı hı. Yılbaşı şarkısı mı? Yeni yıl şarkısı mıydı? Türkçesi.
Türkçesi Christmas yeni yıl şarkısı Carol. Galiba. Hı hı. Evet Christmas Carol. Bu Jim Carrey'in işte seslendirmesi.
Hayat verdiği diye.
Evet aynen öyle. Mesela bunu Ankara'da bulamadık orijinal.
Yani, Türkiye'ye gelmedi orijinali.
Öyle mi? İstanbul'da, ben, İstanbul'da varmış.
Yanılmıyorsam Uğur Varda'nın filmle ilgili eleştirisini okumuştum. Şey gibi böyle bir yaklaşım vardı. Bu filme lütfen gitmeyin. Film harika ama bu film sadece Türkçe geldi. Eğer bu filme giderseniz gelecekte benzer filmlerin sadece Türkçe oynaması konusunda dağıtımcıları yüreklendirirsiniz. O yüzden bir kısım tamam şey gitsin filme. Türkçe. Yani şimdi şöyle bir şey de var. Bunlar
ne kadar
sonuçta
bir sinema eleştirmeni, bir sinema yazarı, popüler sinema yazarı lütfen bu filme gitmeyin diye yazı yazıyor. Yani hakikaten uzun uzun konuşulacak bir garip bir durum yani bu.
Çok da garip bir durum garip değil bir aslında. Durum yani şimdi Uğur Varda'nın tamam
bu
orada
noktaya gelmesi ha,
yaklaşımı yani. O sadece tabii ki sonuçta hani olayı değişik kendince protesto etmek için kimseyi de sinemaya gitmekten alıkoymaya çalıştığını zannetmiyorum
tabii
ama.
Canım öyle zaten garip olan Uğur Varda'nın şey durumu var. Değil. O noktaya gelmesi garip yani durum.
Yani bu film çocuk filmi olarak gösterime giriyor yurt dışında.
Evet.
Burada çocuklar o yaşa yani ben mesela askerdeyken film oynatan adamdım o sinemada.
Sinema çavuşuydum.
Şimdi sinema çavuşu deyince kimseye bir şey ifade etmeyeceği için o askerde askerleri film oynatıyordum ve altyazılı filmleri 20'li yaşlarındaki gençlerin takip etmekte zorlandığını biliyorum.
Doğru.
Demek ki biz sinemada bir film oynattığımız zaman altyazılı, çocuk filmi de olsa, bu filmi 7 yaşından itibaren çocukların, hani 7 yaşında ilkokula başladı, okumayı öğrendi diye düşünürsek, 7 yaşından itibaren takip edebileceğini düşünmemiz lazım ama evet. 20 yaşındaki insanlar takip edemiyorsa o çocukların da takip etmesi imkansız. Şimdi çocuk filmi dublajda oynamasında nasıl oynasın? Öyle bir durum da var. Yani bir taraftan da film lisesinde tam onun bir keyfi var, elbette var. Ondan keyif alsın diye filmler orijinal gelsin, altyazılı olsun diyoruz. Bu sefer esas müşteri, yani ekonomik olarak konuşuyorum şu anda. Hiçbir sanatsal seyir zevkiyle ilgili bir şeyim yok. Sinema severler filmi orijinal izlesinler diye. Sen filmi orijinal oynattığın zaman onların filmin esas kitlesine ulaştıramıyorsun. Çocuklar altyazı okuyamadıkları
tamam,
için.
Tamam şimdi tamam bu doğru.
Sadece bir iki salon. Bir iki salon orijinalini getirsin, meraklısı orada gitsin diyorsan da o salonun suçu ne? Diğerleri çocuklarla bütün seansları doldururken bunlar haftanın sadece birkaç gecesini sinema meraklılarını açmak çok bencilce bir şey. Yani hele DVD çağında o filmi de sinemada izleyemeyiyorlar.
Yani 100 kişilik salonunda 10 kişiye sürekli gösterim yapmak ticari olarak mantıklı bir şey değil. Hani tamam çocuk filmlerinde bu böyle ama Avatar bir çocuk filmi midir?
Hayır değil işte, zaten onu söyleyeceğim. Yani Christmas Carol için tamam bunu söyleyebilirsin, yeni yıl şarkısı için de yine de alternatif sunulması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani bir çocuk filmi, kaç kere Shrek'i izledim ben. Üstelik yanında hiçbir çocuk tavsiyesi ve zorlaması olmadan. Ve dublajı da çok başarılıydı Shrek'i. Hem dublajdı hem de sinemada da hatta orijinal bir şekilde Shrek bile girdi. Orijinal bir şekilde vizyona
o zamanlar
bir yandan. Ve bundan 2 sene önceydi. 2 sene mi? 3 sene mi? Yani çok öyle eski bir zamanda da değil. Bu ticari durum, sizin söylediğiniz ticari durum son dönemde keşfedilmiş bir şey değil. Bir yandan eğer 3 sene önceyse. Bir de ya Avatar hayır. Zaten çocuk filmi değil. 7 yaş sınırı var ve 13 artı
ya filme şöyle verilen bir şey. Bak Shrek şey. Sonuçta çizgi film Oktay. O çizgi film olması ayrı bir, yani animasyon olması ayrı bir şey. Bu bahsettiğiniz film animasyon muydu? Bu,
hangisinden bahsediyorsun?
Demin bahsettiğiniz.
Animasyon.
Animasyon.
Christmas Carol. Christmas Carol. Evet.
Yani çizgi film olduğu için biraz daha farklı canım. Olabilir. Ya da şeye de olabilir. Bunun da farkına varmış olabilirler. Shrek'ten gerçekten beklenilen skoru yapmamışlardır. Sonuçta hani dublajlısını oynattıklarında, buna baktıklarında ticari olarak daha avantajlı bir şey elde ediyorlarsa onu tercih edecektir. Yani o çok enteresan ya da garip bir durum değil. Ha bir tane
ya yani belki bana, çok bana göre garip bir durum. Yani ben orada işte orijinal seyretmek istiyorum ve benim gibi seyretmek isteyen bir dolu insanda var. Uğur Vardan da tam da bunun için yazmış zaten. Garip durum dediğim, ilk başta demin söylediğim şey
i̇şte
de
var
tam da
bu. Oktay, Uğur Vardan'ın
yani sinemaya gitmeyin demesi aslında biraz da böyle sinirle yazılmış bir cümle. Yani ha,
tabii ki işte anladım onu da.
En son edilecek laf adam yani.
İnsanlar yani etrafta hep şey der. Ya abi bu dublaj değil, dublaj olsa şey işte dublajsız olsa, orijinal olsa gideriz diye. Hani gideriz, dublajsız olsa gideriz demek gitme garantisini vermediği için ve hakikaten de hani bu yapılıp da uygulanıp da sonuçta neticesine bakılarak kıyaslanarak yapılmış bir hareket. Kimse de hani sinema tabii sektörünü canım. Şey yapalım tabii, diye ya, hani gideriz diyen 100 adamdan 5 tanesi gittiği zaman o sonucu alamıyor. Yani 5 kişiye de o kadar özel bir şey şansı yok yani.
Hayır, bir de zor tarafı şu. Bir salon ben bunun orijinalini oynatacağım diyebilir mesela. O salon kendisi bunu tercih ediyorsa ona diyecek bir şey yok ama işte ben filmin orijinalini oynatacağım. Diğer taraflarda bütün seanslar dolu. Ben orijinal oynatıyorum. Sinema severler benim salonumda izleyebilirler dediği 5 kişiye hitap ediyorsa salon bir noktada dublaj diye geçecektir. Yani o sinema zevki için salon kapatmak biraz lükse giriyor gibi bir şey geliyor bana. Bilmiyorum ya, mesela Avatar filmi de aslında
ya alternatif olarak sunulması lazım diyorum. Yani sinema zevki için salon kapatmak, bütün biletleri
kim sunacak peki onu?
İşte sinema şeyi, film dağıtım, sinema zincirleri dağıtım.
İşte zaten sinema zinciri
büyük zincir var Ankara'da bildiğimiz.
Şöyle bir sıkıntı var. Bunlar sinema zinciri de
planlama yapıyorlar
sonuçta. Şey mi diyecek yani? Size bu sefer bu filmi orijinal oynatmak size düştü.
Nasıl?
diğerleri para kazanırken siz orijinal oynatacaksınız. Biraz az kazanacaksınız mı diyecek. Nasıl olacak? Onu, o alternatif sunmanın bir ekonomik bedeli var yani. Onu soruyorum.
Vallahi ekonomik bedelini bir sorgulamayalım ya. Biz burada sinema seyircisi değil miyiz? Yani biz niye bu kadar siz şey yaptınız, o tarafa geçip ekonomik açıdan düşünüyorsunuz?
Ya hayır
yani,
sonuçta hani sonuçta durduk yere yapılmış bir şeydir. Yani keyfi bir yani. Uygulama değildir.
Ha Oktay'ın şeydi, bana ne adam az para kazanıyorsa. Yani ben paramı verip giriyorum diyor.
Ben bugün aradım resmen. Yani bir alışveriş merkezine gidip sinema görevlisiyle ki yarın akşam için bilet arıyoruz. İşte Avatar filmine. Orijinal, altyazılı ve şey... 3 boyutlu olmayan normal bildiğimiz 35 milimetre işte güzel bir salonda, güzel bir perdede, güzel bir ortamda bu filmi izlemek için bilet aradım ve salon gezdim. Alışveriş
var mı?
Hayır yok. Yani var. Ankara'da var. 2 sinema salonunda var. Ama
senin istediğin sinema salonu.
Benim istediğim salonlarda değil. İşte otururken yan taraftaki filmin sesini duyabildiğim bunu bir imkan gibi söylüyorum aslında olmaması gereken bir şey. Duyduğum bir salonda oynuyor. Yani
bir bilet fiyatına 2 film. Öyle bir imkanı da var. Doğru aslında.
Evet şimdi... yani öyle bir durum. Ayrıca 3 boyutlu konusu şimdi Türkçe Türkçe dublajı geçelim. Orijinali geçelim. 3 boyut konusunda da ben niyeyse birazcık şeyim.
%100 katılıyorum.
Konusuna sıcak yaklaşamıyorum. Çünkü bravo. Ya bu teknolojiyi değiştirsinler. Bana gözlük vermesinler, o garip gözlüğü. Bir gözlük veriyorlar. Böyle kafamı sıkıyor. Benim kafam büyük. Ne yapayım? Kafam kocaman diye. Seyretmeyeyim mi filmi? Hayır, çok özür dilerim.
Çok özür dilerim. Oktay zaten seyrettiğinde yani 3 boyutlu seyrettiğin güzel bir film var mı? 3 boyutlu olma esprisi dışında.
Zaten ondan ben 3 boyuta bir soğuk yaklaşıyorum. En son Harry Potter'ı 3 boyutlu
ama seyrettim. Ama Avatar'a ben... gider belki bir farklı bir yaklaşım olacak.
En son Harry Potter'ın işte belli bir sahnesi, hatta belli bir süresi 3 boyutluydu. O bölümden hiçbir şey anlamadım ben. O bölümden önce hemen gözlüğü takıyorsun. Ondan sonra o bölüm bitiyor, çıkarıyorsun. O ara şey.
Ama gene o gözlükleri. Bir önceki Harry Potter. Geçen gün işte bir dijital platform şey göndermiş, işte gözlük göndermiş. Aa ne heveslendim falan, böyle bir açtık içinden gözlükle. 4 tane de gözlük çıkmış. 4 kişiye kadar seyredebilirsiniz. Ne kadar güzel. İşte filmin yayınlanacağı saat bilmem ne. Aman hadi oturalım 3 boyutlu filmi 4 tane gözlükle nasıl seyrederiz diye. Onlar da kağıttan. Hani bildiğin bir tarafı kırmızı, bir tarafı mavi. Ondan sonra kafanda bir düzgün durmuyor zaten. Televizyonda 3 boyutlu seyretmek kadar daha çirkin bir şey yok. Gözlüğü çıkardığın zaman şeyin ritmin bozuluyor.
Aslında 3 boyutlu bir şeyleri seyretmek çok zevkli. Yani çok zevkli ama
adam sinemalarda... Adam mesela bir tükürüyor, yüzüne tükürüyormuş gibi.
O işte sinemalarda bence oturmadı daha o teknoloji. Yani o işte gözlük dağıtarak çok olmuyor gibi geliyor bana. Yani kısa bir şey izlenebilir 3 boyutlu o gözlükle. Çünkü gerçekten baş ağrısı yapıyor işte, rahatsızlık veriyor. Ki ben öyle çok da hassas bir insan olmamama rağmen. Oğlum
gözlerin bozuk, lens kullanıyorsun. Yani göz tansiyonun
en
var.
En son izlediğimde çok mutsuz olmuştum. O yüzden
bu da kaldırır.
Şey gibi yani... Kaldırasın değil canım. Bunun da hastası var. İşte Ege 3 boyutlu 3 boyutluya gideceğim.
Sen 3 boyutluya mı gitmek istersin?
3 boyutluya tabii ki gitmek isterim. Ben 3 boyutlu fragmanını seyrettim.
İnanın. Ama gerçi Avatar biraz uygun ona. Hava büküyor.
Avatar o değil. O Avatar,
o
değil,
Avatar değil. Başka bir Avatar seyredeceğiz.
O Avatar abi. James Cameron'ın Avatar'ı.
Aman.
O senin bildiğin Avatar da gelecek. Herhalde 2010'un içinde izleyeceğiz onu da.
Onu Night Shyamalan mı yapıyordu?
Evet. Onun da filmini izleyeceğiz. Bu
onun
başka
adı
bir
Avatar.
Avatar
değil. Şey son hava bükücü. Türkçe ismi.
Çünkü Last Airbender.
Geçen yıl vardı Avatar ismi konusunda büyük rekabet vardı. James Cameron kazandı sonunda Avatar ismini kullanmayı.
Bu Avatar başka bir gezegende olan biten işte başka bir...
Yani bir böyle
mavi adamlar var.
Güneş sistemi dışında.
Bükme falanlar.
Hayır böyle, yok.
Bir yerde ayağı burkuluyor adamı tamam. Atlarken.
Ama ne sizde kavga ettiğiniz daha felsefi şey yapısı var diyorsun.
Anlamı var da ondan Avatar diye kullanıyor.
Bu gerçekten de hakikaten yani zaten James Cameron... şeye kafa yoran bir adam son yıllarda. Millet artık bu DVD'ler ev sinemaları coştu gitti, bizim insanları sinemaya çekmemizin bir yolu olması
doğru
lazım diyerek bu 3 boyutlu film geleceğin şey, James Cameron'da hani her filmiyle sinemanın standartlarını yükselten bir adam olarak 3 boyuta yaklaşımı nasıl olacak? Sırf onu görmeye bile gidilir ki hikayeleri de güzel olan bir yönetmen biliyoruz.
Tamam evet, hangisine çok, gidiyoruz o
çok
zaman
netleştirelim de. Yani bu eğer bir 3 boyutla benim bir mücadelem varsa bu filmde galiba o mücadeleyi vermek en doğrusu. Çünkü
İki defa gidelim. Adam... Bir orijinaline gidelim.
Ha, hangisinden zevk
alıyorsun? 3 defa gidelim.
Yok bir canım.
Ne? Alt yazılı.
Dublajlı.
3 boyutlu filmin alt yazısı nasıl oluyor? İzledin mi altyazılı 3 boyutlu oluyor. Film?
3 boyutlu işte takıyorsun yine yazıyı görüyorsun.
Aynı yazılar 3 boyutlu mu oluyordu?
Yok canım ne alakası. Ben
düşünüyorum da.
Hayır yazılar yine perdede görünüyor da çıkardığın zaman gözlüğü yazılar da böyle şey. Yamuk yumuk. Gözlüğü çıkardığın zaman.
Öyle öyle.
Yazılar da havada duruyor gibi görünüyordu galiba. Evet, İzledim ben 3 boyutlu film.
Yani bu film evet aslında 3 boyutlu izlenebilir. En azından sabredilebilir, denenebilir. Çünkü bildiğim kadarıyla James Cameron işte bu Sony ile mi? Sony bir sistem geliştiriyor. Sony Cameron mı? Öyle bir sistem geliştiriyorlar bu film için.
Yani tek derdi yani evde olmayan bir teknolojiyi sinemada toplamak olan bir adamın ne yaptığını bir gidip bakmak lazım. Yani
James Cameron diye soyad olursa o ya Sony Cameron.
Hatta 5 sene önce çekilecekmiş bu film de James Cameron şey demiş.
Az bekleyin.
Bu bekleyin bir bekleyeceğiz mecburen. Hem biraz daha ucuzlayacak hem de teknoloji gelişecek benim aklımdakileri buraya yansıtabilmek için.
Diye. Heba yani. Etmeyenin fikri. Aynen diye. Öyle. Bir taraftan da ben hani filmin oyuncu kadrosuna bakıyorum. Öyle oyunculuğuyla göz boyayacak bir adam da yok. Ben cidden filmleri dublajlı izleyebileceğimizi de düşünüyorum. Televizyon dublajı demiyorum ama televizyonda hakikaten çok ruhsuz bir dublaj var şu aralar. Televizyonlardaki böyle arkadaki fonu duymuyorsun, şey olmuyorsun. Sinemalara dublajlı gelen filmler için ciddi bir şey yapıyorlar çünkü filmin orijinal yapımcıları şey şark oluyor mesela yani. Walt Disney filmlerinde öyle. Yani çekimlerde bulunuyorlar, yönetmene danışıyorlar, onlara hatta sunuyorlar. Şey de vardı, Star Wars'ta vardı ya. İşte yollamışlar sesleri, biz bu sesleri kullanmak evet. istiyoruz. Bazılarına onay gelmiş, bazılarına onay gelmemiş de onaylanan seslerle devam ediliyor. Dublaj da bir zamanların şaşalı günlerine dönüyor aslında.
Ama bu filmi dublajlı seyretmek çok ne kadar mantıklı bilmiyorum. Söylediğin şey teknolojik gelişme olsa da burada farklı bir ırk olduğu için bu gezegende ha,
evet,
şey
kendi yapan, dilleri varmış
için,
doğru.
Evet, onlar için geliştirilen bir dil var. Hatta işte onun için de 2 sene çalışılmış bir dil bilimciyle James Cameron oturmuş çalışmış. Bir dil geliştirmiş. Onun dublaja yansıması nasıl olur bilmiyorum. Yüzüklerin Efendisi'ndeki şeyler gibi.
Neydi elflerin lisanı gibi.
Elfler gibi. Ve işte bir ırk daha var. Onların dili gibi oturulup çalışılmış ve geliştirilmiş bir dil söz konusu.
Yani eninde sonunda 2 dakika kafamızı dağıtalım diye sinemaya gideceğiz.
Olay oldu.
Derdimize bak. Ona mı gideceğiz? İçimize dert oldu. Yani.
Ben roadlardan bahsediyorum.
Cevabımı ya. Alamadım şu soruları. Neden bana çağrılmadım? Çabuk.
O Ege beni aradı. Ben dedi senin ben yanına gelmek şey istiyorum. Dedi. Tabii dedi buyurun çabuk. Dedim ben de.
Sen şimdi
cevabınız yok.
İkinci arabayla gezersin diye
düşünüyorum. Tabii ikinci soru. Bir ara dediniz neden aranmadın?
Ya arabayla geziyorsundur diye düşünüyorum.
Arabayla geziyorsunuz diye.
Ama Fahir benim sana bir sürprizim var. Şimdi söyleyeyim mi ister misin sürprizimi?
Sürpriz bozulur ama.
Esra Hanım da şöyle yazmış. Ne yorum yazmış? Olarak çocukların gelemeyecekleri geç seansları orijinal yapsalar, diğerleri dublajlı olsa tek salonda farklı seçenek sunsalar.
İşte ben de bunu diyorum. Bunun bir sürü yolu var zaten canım. Yani çocukların
Esra Hanım çok doğru söylemiş.
Çocukların çıkamayacağı yükseklikte bir sinema salonu olabilir mesela.
Uyurum. Mesela evet. Belki orada başka güzellikler de olabilir yani. Abi çocuklar
sürü,
olmadığından.
Bir sürü yolu var canım onun.
Evet. Zeynep Hanım da aynı fikirde. Çok salonlu kompleksler çözüm olmuyor. Bir taraftan kazansın, bir taraftan karını şey dengeler falan.
Hayır ben yine gideyim mısırımı alayım. Yani eğer kazanacaksa mısırdan kazansın.
Öyle desin salonlar. Efendim biz bunu size orijinal seyrediyoruz ama 4 tane mısır alırsınız.
Aman bir şekerli mısır bile yok.
Bu arada ben en son sinemaya gittiğimde öyle bir masrafla döndüm ki ne oldu bize diye şey oldum yani. Ay sonunda şey yaparken bütün apartmanın eski gazetelerini toplarken bunu bir yardıma ihtiyacı olan aileye veriyoruz falan diye millet eski gazetesini toplayıp satmak zorunda kaldım. O sinemanın sarsıcı etkisinden sonra mısırıyla şeyiyle gerçekten de ağır
sinema
bir şey.
Severin beli büküldü mü?
Sinema severin hakikaten beli bükülüyor. Ve bir damla çocuktan
neye
da...
Neye masraf yaptın bu arada sen merak ettim.
Ya, bir mısır... damla çocuğun efendim bir bilet bedeli oluyor mesela bunlar falan.
Hangi filme gittiniz?
En son Köfte Yağmuru'na gittik. 3 boyutlu.
Güzel mi o film?
Harikaydı. Köfteler üstümüze yağıyordu. Güzel bir film bu arada. Tavsiye ederim onu da.
Ha, saat 20 anonsunu da kaçırdığımıza göre.
Programı bitirebiliriz sevgili dinleyiciler. Yarın akşam yine 18 ile 20 arasında sizlerle birlikte olacağız. Beraber ve solo sohbetlerde iyi akşamlar.